Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Spor, sporun tek adresi. Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor başlıyor.
Radyo Spor'dan herkese iyi geceler, iyi haftalar. Ben Tolga Anakkuş. Gece Gündüz Spor programı ile yine beraberiz. 31 Mayıs'ı az önce geride bıraktık. Karşıladığımız gün 1 Haziran 2021 Salı. Saatlerimiz 12.03 geçiyor. İstanbul Haziran ayına mevsim normallerinin altında bir havayla merhaba diyor desek yanılmış olmayız sanıyorum. Yayın yaptığımız stüdyoların bulunduğu Sarıyer'de hava şu an 15 derece. Bir an önce hem mevsim normallerine hava olarak hem de eski normallerimize yaşam olarak kavuşmak istiyoruz. Bunun belki ilk adımı da bugün atıldı. Zaten yaz aylarının gelmesiyle beraber bir takım kısıtlamaların kalkacağı, şartların birazcık daha normalleşeceği beklenen bir şeydi turizmin de etkilenmemesi için. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından da yapılan açıklamalar, bu normalleşme adımları netleşmiş oldu. Yayınımızın içerisinde bunların detaylarını size aktaracağım. Hem hafta sonunun hem de günün spor manşetlerine de bakalım. Çünkü hafta sonunda önemli her branşta spor karşılaşmaları vardı. Bugün de keza öyle pek çok final vardı. Yani bunlardan sizin için derlediklerim şöyle. Yine maçı 0-0 bitti. Sosyal medyada çokça konuşuluyor. Yani bunun bir hazırlık maçı olduğunu unutmayarak bence moral bozmadan Euro 2020'ye giriyor olmamız lazım. Çünkü hani alınan neticeden ziyade burada oyuncuların tek tek performanslarına da bakmak lazım. Bir de şöyle de hak vermek lazım. Bizim için ne kadar zor geçtiyse bireyler için, futbolcular için de o kadar zor geçti. Onlar da pek çoğu bu Covid-19'la karşılaştı. Çünkü takdir edersiniz ki spor sonrası maskeyle futbol oynamak çok mümkün değil. Soyunma odasında veya gol sevinci yaşarken ya da rakibinizle en azından ikili mücadeleye girerken sosyal mesafeyi gözetmek çok mümkün olmuyor. Hem kendi sağlıkları hem yakınlarının sağlıkları hem seyirci olmaması hem hiç alışık olmadıkları sıklıkta maç oynamaları futbolcuları da birazcık yormuştur. Ligler de birazcık erken başlayacak gibi görünüyor. Özellikle işte Avrupa Kupası'na gidecek takımların milli takımdaki temsilcileri birazcık erken de başlayacaklar. Dolayısıyla onlar için tatil yapacak zaman da kalmadı. Şenol Güneş buna benzer bir takım açıklamalar yapmıştı zaten. Hani hem tatil yapıyoruz hem hazırlık yapıyoruz gibi birazcık da orada aileleriyle olamamak da tabii bir problem ama dolayısıyla hani konunun bütününe böyle bakmak lazım. Spor kamuoyunda genel olarak yine maçının 0-0 sonuçlanması çok olumsuz karşılanmış. Ben birazcık da hiç enseyi karartacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu karşılaşmanın ve milli takımı detaylıca birlikte konuşuruz. Yine milli takım için konuşulan şeylerden bir tanesi de yarın kadrodan ayrılacak 4 oyuncu belli olacak. Bu oyuncuların kim olacağıyla alakalı yine çokça söylenti, tahmin var. Yine yayınımız içerisinde bunu konuşuruz. Euroleague'de yüzümüz güldü. Anadolu Efes Euroleague'de şampiyon oldu. Ergin Ataman'ın açıklamaları var. Yani 40 maçlık bir maratondan sonra 41. maçta Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde hem finale çıkıp hem de kazanmış oldu. Barcelona'yı devirdi. Bu zaferin de yine detaylarını sizlerle beraber yayınımız içerisinde ele alırız. Bu vesileyle de hem Ergin Ataman'ı hem de Anadolu Efes'i tebrik etmiş olalım. Avrupa şampiyonu olup ülkemizin adını duyurdukları ve bizi iyi temsil ettikleri için. Şampiyonlar Ligi'nde yine final vardı. Chelsea Manchester City maçında gülen Chelsea oldu ve Kupa 1'in sahibi oldu. Birazcık favori gösteriliyordu Manchester City aslında. Bahis olarak bakacak olursak özellikle. Böyle maç başlayın 1.70'ye kadar böyle 1.70'den başlayıp 1.60'lara kadar düşen bir kazanma oranı bu kadar düşmüştü. Ama öyle olmadı. O kadar kolay olmayacağı da aslında biraz belliydi. Chelsea 30. dakikadan sonra birazcık sazı eline aldı. Girdiği pozisyonları değerlendirmeyip sinyal de veriyordu. Orada tabii artık ilk yarının sonlarına doğru Havertz'in golü gelince Thomas Tuchel'in Chelsea'si Avrupa'nın en büyüğü olmuş oldu. Pep Guardiola da Şampiyonlar Ligi hasreti 10 yıla çıkmış oldu. Bir yandan da Manchester City çıktığı ilk finalde kupayı alamamış oldu. Yine bu karşılaşmanın detaylarını, yankılarını yayınımız içerisinde birlikte konuşacağız. Filenin Sultanları'ndan yani Amilli kadın voleybol takımını kastediyorum bu söylemle. Kanada karşısında 2-1 geriye düştükten sonra 3-2 galibiyetle ayrıldı. Orada Milletler Ligi'ndeki karşılaşmaları devam edecek. Yine onları da tebrik ediyoruz bu aldıkları galibiyetle alakalı. Umarım güzel bir dereceyle de yurda dönerler. Onun dışında kadın milli takımımızla alakalı, yani bu Taşkent'te, Özbekistan'ın başkentinde Dünya Gençler Halter Şampiyonası var. Orada milli sporcularımız, genç sporcularımız 18 madalya elde ettiler. Böylece ciddi bir puan toplayıp uzunca bir aradan sonra bu kategoride ilk sırada yer aldılar. Yine kendilerini de buradan tebrik etmiş olalım. Yine bir şampiyonluk haberi. Basketbol Gençler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu. Uzatmalara giden maçta Tofaş'ı 81-80 yendi. Güzel de bir karşılaşma oldu. Ve Fenerbahçeli gençleri de yine kutlamış olalım. Tabii artık mevsim itibariyle bir takım şeylerin sonu gelmiş oluyor. Spor camiasında özellikle. Dolayısıyla oradan pek çok kupa haberi vermiş olduk. Ali Koç'a rakip geldi. Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adayı olduğunu açıkladı. Belki reel olarak çok iddiası olmasa da bence demokrasilerde olması gereken bir şey. Birazcık da aslında eleştirinin vücut bulmuş hali olmuş oldu. Hani Ali Koç'un alternatifsiz olmadığını ortaya koymak bakımından da yine önemli bir hamleydi. Kendisine yayınımız içerisinde bakacağız. Eyüp Yeşilyurt kimdir, neler yapar, bunları size aktarmaya çalışacağım. Aytaç Karan'ın Kasımpaşa'ya vedasını gördük sosyal medyadan. Galatasaray'la anlaştığı yönünde çokça haber var. Artık bu söylentinin çok önüne geçmiş bir durumda. Transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla beraber imzanın da atılacağı ile ilgili dediğim gibi haberler var. Yine bunun da detaylarına birlikte bakarız. Antalya Spor'da da Aziz Çetin başkan oldu. Başkan değişikliği yaşandı. Pek çok kulüpten de tebrik mesajı geldi. Antalya Spor camiasına da hayırlı olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Trabzonspor'dan borç, yani bankalar olan borçların yeniden yapılandırmasıyla alakalı bir önemli duyuru geldi. Kulüplerin ekonomisi de sportif başarısı kadar önemli. Yine yapılan bu açıklamaya yayınımız içerisinde bakarız. Dünyadan haber, Sergio Agüero Manchester City'deki uzun ve başarılı kariyerinin sonunda Barcelona'ya gitti. Nou Camp'ta zemine çıktı. Bence çok iyi bir transfer oldu. Yine bu haberin detaylarına eğer vaktimiz kalırsa bakarız. Birazcık da Manchester City ile özdeşleşmiş bir oyuncuydu. Hem attığı goller hem ortaya koyduğu performans. Bu sezon çok tercih edilmese de yine Şampiyonlar Ligi finalinde skor sıkıştığında başvurulan oyuncuydu. Skoru değiştirme şansı olmadı. Hatta kupayı kaybettikten sonra, yani maçı bitiren son düdükle beraber gözyaşlarına da hakim olamadı. Ama bence o gözyaşları kupanın alınamadığı için değil, aslında oradaki City'deki uzun kariyerinin son anının son düdüğü çaldığı için de orada. Ben birazcık böyle yorumladım işin bu tarafını. Dediğim gibi kısa bir ara verelim. Sonrasında kısıtlamalardan hangileri kalktı, neler olacak, Süper Lig taraftarla oynanabilecek mi, restoranların durumu ne, halı sahaların durumu ne, tek tek bireyler olarak hepimizi ve küçük işletmeleri, orta ölçekli işletmeleri, yani ülkemizin aslında tüm paydaşlarını ilgilendiren bir konu bu. Dolayısıyla dönüşte hemen o konuyu konuşarak, sonrasında da gündem yoğun, özetlemek bile uzun sürdü. Bu konularla beraber tekrar beraber olacağız. Araya gitmeden önce soru ve mesajlarınız için sosyal medya hesaplarımı hatırlatmış olayım. Instagram Tolga Anakkuş, Twitter Tolga Anakkuş, 2S ile yazılıyor. Bu iki hesabımdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ben de zamanımız el verdiğince sizin mesajlarınızı diğer dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağım. Çok kısa bir ara verelim. Sonrasında tekrar burada olacağız.
Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor.
Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Mesajlarınız için hatırlatmış olayım. Instagram Tolga Han Akkuş, Twitter Tolga Han Akkuş 2S ile yazılıyor. Bu iki hesabından bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Girişte vermiştik. Şimdi ülkece ve dünyaca hatta yaklaşık 1,5 yıldır ciddi bir sıkıntılı dönem yaşıyoruz. Modern zamanlarda hiç karşılaşmadığımız tarzda bir bu iletişim çağında en azından karşılaşmadığımız bir salgınla karşı karşıya kaldık. Pek çok yakınımızı kaybettik hepimiz. Pek çoğumuz bu rahatsızlıktan geçtik. İşte dünyada, ülkemizde hem insanların psikolojisini, hem insanların fizyolojisini, hem işletme sahiplerinin işlerini, hem birazcık huzurumuzu bozan, sağlığımızı zaten bozan, tadımızı kaçıran maalesef bir süreç yaşadık. Tabii bu hayatta her şey var. Demek ki bunu da görecekmişiz, buna da şahitlik edecekmişiz ömrümüzün belli bir bölümünde. Bu anlamda da hani kendimizi biraz şanssız sayabiliriz ama yapacak bir şey yok. Sonuçta mücadeleye devam ediyoruz her birimiz. Hem sağlığımızı koruyup hem moralimizi iyi tutup hem de bir yandan işin ekonomik boyutlarına da göğüs gelmeye çalışıyoruz. Şimdi gelinen noktada tabii geçen yaz bayağı bir rahatlama olmuştu ama özellikle geçtiğimiz 3 ay içerisinde son 1 ayı hani kapanma sonrasında vaka sayıları epey düştü. Ama ondan önceki dönemde yani Mart, Nisan ve Mayıs'ın ortasına kadar belki çok ciddi sayılarda pik yapmak diye bir tabir vardır. Böyle zirveyi gördü. O dönemde yapılan kapanmadan sonra birazcık rahatladı. Şu anda sayılar ya da yoğun bakım yoğunluk oranı, doluluk oranı daha makul seviyelere geldi. Bunlar tabii ki sevindirici. Tabii işin bir de turizm boyutu vardı. Yazın her ne kadar bilim insanları bu virüsün yaz aylarıyla bir alakası olmadığını, yani sıcak veya soğuktan etkilenmediğini söylese de henüz yeterince onların da üzerinde deney yapamadığı, aşıların, ilaçların bile sorgulandığı aslında bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla geçen yaz pek çok yani neredeyse tamamen normalleşmiş gibiydik. Hani herhangi hiçbir kısıtlama, hani eğlence mekanları dışında ya da belli birkaç spesifik konu dışında ciddi bir kısıtlama yoktu. İşte halı saha maçlarını oynuyorduk, bir yere gidip çay kahve içebiliyorduk. Öyle bir saat kısıtlaması, hafta sonu kapanma konuları yoktu geçtiğimiz yaz. Özellikle turizm beldelerinde, Akdeniz'de, Ege'de hayat eskisi gibi devam ediyordu. Ve ona rağmen vakalar işte bu geçtiğimiz 2-3 ay öncesi döneme göre çok çok düşüktü. Dolayısıyla orada mutasyon da etkili olmuş olabilir. Geldiğimiz noktada uzunca bir kapanma süresinden sonra artık 31 Mayıs'ta yani bugün yapılan kabine toplantısının sonunda normalleşme adımları açıklandı. Bunları size özet şekilde aktarayım isterseniz, uzun bir açıklama ki bunun genelgesi de çıkacaktır. Önce biliyorsunuz kabine sonrasında Cumhurbaşkanı kabineyi temsilen bir takım manşetleri, başlıkları veriyor. Ama sonrasında tabii ortaya pek çok soru çıkabiliyor, ayrıntı, detay. Onlar da artık genelgede kendine yer buluyor ve konu tüm hatlarıyla netleşmiş oluyor. Şöyle Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 10 ile sabah 5 saatler arasında uygulanmaya devam edilecek. Bu işin birinci tarafı. Bu sınırlama hafta sonu cumartesiydi tabii. 10 ile pazartesi sabah 5 arasında, yani pazar günü tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak. Dolayısıyla cumartesi 10'da kapanıp pazartesi sabah 5'e kadar yine kapanma devam edecek. Ama onun dışındaki günlerde, cumartesi de dahil olmak üzere, sabah 5 ile akşam 10 arasında herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması mevcut değil. Bu güzel haber. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek. Dolayısıyla bu aslında eğer çok olumlu veya olumsuz bir değişiklik olmazsa bu alınan kararlar genelgedeki detaylandırılacak diğer parametrelerle beraber Haziran ayı boyunca geçerli olacak gibi görünüyor. Tabii buraya kadar olan bölümde bile bir takım soru işaretleri var. Çünkü Haziran ayı için yapılan tatil rezervasyonları var. Şimdi orada misalen söylüyorum, şimdi yabancı turistlere bir kısıtlama yok ama tatile gittiniz Antalya'ya. İşte Rus, İngiliz, Alman turistler onlar cumartesi gecesi 10'da pazartesi sabah 5 arasında bu kısıtlamadan muaf olacak. Ama tatile gitmiş insanlar otel odasında mı kalacak ya da tesis içinde mi kalacak? Tesis denize sıfırsa orada bir avantaj var. Yoksa o zaman çıkıp denize gitmek olmayacak. Birazcık işin buraları işte genelgeyle açıklanacak bölümler. Yeme içme yerleri 7 ile saat 9 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek denmiş. Orada sosyal mesafe kuralları kastediliyor. Saat 12'ye kadar da paket servis sürdürülebilecek. Bu güzel, özellikle esnaf için iyi. Ki beraberinde şunu da söyleyeyim, kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günü hariç 7-9 arasında bugünden itibaren, yani yarın sabahtan itibaren çalışabilecek. Şimdi bu iki grupta çok fazla küçük ve orta ölçekli işletme ve esnaf var. Onlar çok zorlandı bu geçtiğimiz 1,5 yıllık periyotta. Hani zaten işler, insanlar bir takım harcama alışkanlıklarını değiştirme ve tasarruf ekonomisine geçmek zorunda kaldığı için zaten işler böyle çok çok da tatlı değildi esnaflar için. Yani çok sayıda tanıdığım esnaf var. Yani sadece haberlerden gündemi takip etmek değil, birebir sahadan da zaten hepiniz görebilirsiniz mahallenizdeki kahvehanenin durumunu, kafenin durumunu, işte halı sahaların durumunu. Şimdi bu anlamda artık onlar için gerçekten bir şey oldu, iyi oldu. En azından saat 9'a kadar müşteri kabul edebilecekler ve erken saatte de açılabilecekler. Bu anlamda umarım vaka sayıları da artmaz, onlar da işleri tamamen eski zamanına döner demiş olalım. Bu mekanlarda bu arada sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecekmiş. Üniversitelerle alakalı bir açıklama var. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Bu da güzel bir haber. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek diyor. Yani kapalı alanlarda nikah, düğün ve benzeri organizasyonlar yapılmaya başlanacak. İşte burada da belki küçük bir parantez açmak lazım. Bunlar hepimizin hayatını yakından ilgilendirdiği için özet şekilde vermeye çalışıyorum. Başta da söylediğim gibi. Ama bir takım da işte zorluklar var burada. Yani mesela kuralı koyduğunuz zaman denetlemeniz lazım ama teknik olarak mümkün değil. Yani kapalı bir düğün salonunda, düğünden bahsediyoruz. Hani sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı, maske takılıp takılmadığı kim tarafından denetlenecek? Bu dediğim gibi hani devlet bütün güçlerini seferber edip sadece bunu denetlemeye bütün enerjisini harcaması lazım. Bu da teknik olarak mümkün değil. Buradan hareketle birazcık da aslında buraya giden katılımcıların, özellikle işte halı saha maçı yapıyorsanız, düğün törenine katılıyorsanız, restorana gidip yemek yiyorsanız, işte orada artık kendinizi de birazcık korumaya, sakınmaya bakmak lazım. Özellikle zaten riskli gruptaysanız, yani yaşınız belli bir yaşın üzerinde ve kronik bir rahatsızlığınız varsa zaten bunlardan aslında uzak durmak lazım. Her ne kadar gitmeye ehliyet serbesti olsa da, çünkü burada bir yaş sınırı ve benzeri herhangi bir sınırlama yok bu yeni yapılan açıklamalarda. Ya da yine kendinize de çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü hani herhangi bir yerden bir şey kapıp sonrasında bir başka insana bunu farkında olmadan bulaştırma ihtimaliniz olabiliyor. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenleme yapılana kadar aynı şekilde devam edecek denmiş. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran'ın ilk gününden itibaren diğer kuruluşlarda ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir diyor. Bu Galatasaray ve Fenerbahçe'de seçimlerin yapılabileceği anlamına geliyor. Zaten öngörüler de bu yöndeydi. O öngörüler de doğru çıktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direkt Süper Lig'in taraftarlığı oynanıp oynanmayacağı ile alakalı da bir açıklama yaptı. Açıklaması tam kendi ağzıyla şu şekilde: salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirdiğimiz Süper Lig'i gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz dedi. Tabii yani ümit ediyoruz. Bütün spor severler de ümit ediyor. Hani seyircili bir maç gördüğümüz zaman, mesela Şampiyonlar Ligi finali bu anlamda gerçekten çok güzel bir 90 dakikaydı. Hatta işte ligin sonuna doğru Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor oynadığı maçlar ya da TFF birincilikten Süper Lig'e giden yolda ki işte Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, onların yaptıkları son birkaç karşılaşmada da her ne kadar işte o dönem itibariyle yasak olsa da bir miktar seyirci vardı. Çok az da olsa, belki 1000, 1500, 2000 her neyse. O bile ayrı bir renk katmıştı. Hani doğru olup olmamasından bağımsız olarak söylüyorum. Gerçekten çok özlemişiz taraftar önünde bir karşılaşmanın oynanmasını. Hem o maça gitmek ayrı bir şey. Gitmenin yanı sıra televizyondan takip ederken de gerçekten böyle eskiden bir takım ceza alırdı. Ayda yılda bir sezonda birkaç tane böyle seyircisiz maç olurdu. O zaman bile böyle izlemesi zor olurdu. Bu sezon maçların tamamını bu şekilde takip ettik. Hem de bütün dünyada, yani bizim için de değişik bir tecrübe olmuş oldu işin doğrusu. Artık bu normalleşme adımlarının vaka sayılarını artırmaya neden olmamasını temenni ediyorum hepimiz için. Böylece de bir ilerleyen adımda birazcık daha saatten ilerledi. Yani bizim eski normalimize bu COVID-19 konusu hiç yokken ne yapıyorduysak yine aynı duruma geleceğimiz bir senaryoyu hayal ediyoruz, ediyorum. Umarım öyle olur hepimiz için. Milli takımla başlayalım. Gine maçı 0-0 sona erdi. Başlangıçta da söylediğim gibi milli takım olması gerekenden çok daha fazla eleştirildi. Bu bir hazırlık müsabakası. Bizim milli takımımız hani işi şuraya vardırmıyorum. İşte herkesi yeneriz, işte bu bir iş kazası. Yani zaten bu konuya, hani buradaki skor önemli değil. Burada Şenol Güneş bir şeyler deniyor. Yani zaten o kadar çok yine oyuncu değişikliği oldu ki, hani şuradan bakıyorum 2-4-6 oyuncu değişikliği var. Yani oyuna başladığımız 11'i önce aktarayım isterseniz. Mert Günok, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Cengiz Ünder, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Enes Ünal 11'iyle çıktığımız bir karşılaşma bu. Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu oyuna sonradan dahil olan oyuncular. Şimdi burada artık Şenol Güneş ve teknik heyet oyuncuları aktif olarak dinlendirerek, arada 90 dakikalık bir karşılaşma oynatarak, hani maç ritmini de bozmadan, bir de tek tek oyuncuları birazcık elleçlemiş oluyor. Hani kim, nerede, ne yapıyor, nasıl bir oyun ortaya koyuyor, birazcık bunlara bakıyor, bireysel performanslara bakıyor. Yani bu maçı 2-0, 3-0 kaybetmenin de kimseye bir zararı yok. Zaten bu oyuncular böyle, hani şöyle dense yine anlarım, her şey çok iyi giderken hiç mağlup olmayan bir takım gidip hazırlık maçında olmayacak bir mağlubiyet alıp seriyi bozar, morali bozulur, ya biz nasıl yenildik diye. Bu da turnuvaya etkiler. Ama hiç öyle bir durum yok. Daha çok zaten yabancı ülkede oynayan oyuncularımızdan kurulu bir milli takımımız var. Hani biliyorsunuz onların orada gördüğü kültür. Zaten bunun çok dışında, belki tamamen bizim ligimizde oynayan oyunculardan kurulmuş eski birazcık usul bir milli takımımız olsaydı, yani bu bile az da olsa konu olabilirdi. Şu an bence böyle bir konu da yok. Yani hiç can sıkacak bir durum yok. Ha, yine de bu takım yenebilirdi. Zaten şöyle düşünüyorum, bu bir turnuva maçı olsaydı ve biz bu kadroya çıkıp Gine'yi yenmek zorunda olsaydık, ben bu karşılaşmadan milli takımımızın galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyorum. Ama burada maksat başka bir şey. Sonuçta teknik heyet için amaç hasıl olduysa konu tamamlanmış oluyor. Yani buradan 0-0'dan hareketle bir milli takım acaba beklentilerin altında mı kalacak gibi bir yere varmak çok doğru olmaz. Yani milli takım şampiyonada beklentilerin altında da kalabilir. Ama bu onun öncüsü olan bir şey değil bence, bu karşılaşma özellikle. Ki Azerbaycan maçı da aynı şekilde öyleydi. Orada da 1-0 geriye düşüp sonra 2-1 kazanmıştık. Her ikisi de bence bu anlamda çok problem değil. Bu arada tabii bir konu daha var. 26 kişilik, yani kadro 26 kişiye düşecek. Dolayısıyla kadrodan 4 kişi çıkacak. Bu 4 kişinin kim olacağıyla alakalı şu anda işte anketler, konuşmalar, sohbetler sosyal medyada çokça dönüyor. Tabii tahmin etmek çok kolay değil. Hani her biri tek tek bakınca kıymetli oyuncular bunlar. Ama birazcık da işte banko diyebileceğimiz işte artık bir kaleci Gökhan Akkan'ın muhtemelen bu şeyden ayrılacak kadrodan 4 kişiden biri olacağına kesin olarak bakılıyor diyebilirim. Onun dışında geri kalanını gerçekten tahmin etmek zor. Yani 4'te 4 bilmek herhalde çok şey olur, zor olur. Ama işte belki Mahmut Tekdemir, belki Dorukhan Toköz. Yani bunu da şunun için söylüyorum. Özellikle orta alanda ve hücum tarafında çok alternatifimiz var. Yani ben yapılacak değişikliklerin, yani bir kaleci değişikliği dışındaki kalan 3 değişikliğin en az ikisinin orta sahadan bir tanesinin de forvet hattından yapılacağını düşünüyorum. Net bir tahminde veremiyorum. Çünkü Şenol Güneş'i bu anlamda önden kestirmek, öngörmek, onun vereceği kararları da çok kolay olmuyor. Ters köşe yapabiliyor. İşte Rıdvan Yılmaz üzerinden yapılan bir şey vardı. İşte Rıdvan Yılmaz niye çağrıldı, Caner niye çağrılmadı onun yerine gibi. İşte Rıdvan Yılmaz'la alakalı Şenol Güneş'in de açıklamaları oldu. İşte daha genç, işte ama birazcık da uyuyor gibiydi. İleri aldık, orada da olmadı gibi. Belki Rıdvan Yılmaz'ı da biraz zor durumda bırakacak ya da üstündeki baskıyı artırabilecek bir takım açıklamalar. Evet, yani Rıdvan Yılmaz şu anda A milli takımın direkt bir kanat beki olacak bir performans ortaya koymuyor. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ha, kadroda olur mu olmaz mı? Çıkan 4 içerisinde kalır mı? Bence kadrona ayrılacak son 4 kişi içerisinde olmayacak. Ama bu Rıdvan Yılmaz'ın performansından çok birazcık savunma tarafındaki alternatiflerin, hücum ve orta sahadaki alternatiflerden daha az olmasıyla. Yani orada da alternatifsiz değiliz ama özellikle orta saha forvette çok ciddi bir çeşitlilik var. Ama defans onlara nispetle bir adım geride. Dolayısıyla orada Rıdvan Yılmaz'ı bir hamle oyuncusu ya da olası bir sakatlık ve olumsuz senaryo için tutacaktır diye tahmin ediyorum. Şenol Güneş'in açıklamaları oldu maçtan sonra. Dilerseniz onları da size aktarayım. Daha çok maç performansı ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek için önemli bir karşılaşmaydı. Arzumuz kazanmaktı. Bunda başarılı olamadık. Denk bir maçtı. Rakip fizikli, temas oynamayı seven bir takımdı. İkili boğuşmada iyi niyetliydik ama daha verimli olmamız gerekiyordu. Sakatlık riski olan oyuncularımız vardı. Şükür sakatlık olmadı. Oynamayan oyuncuları oynattık. Maç performansı iyi olan oyuncuları kadroya almadık. İrfan, Abdülkadir, Dorukhan, Cengiz gibi takımlarında az oynayan oyuncuları görmeye çalıştık. İdeal 11 değildik ama oyun olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Bütün oyuncuları değerlendirdik. İki maçımız geride kaldı. Yarından itibaren ve oynayacağımız Moldova maçıyla daha yüksek tempoda İtalya, Galler ve İsviçre karşılaşmalarına hazır olacağız. Eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Duran toplarda ofansif ve defansif olarak hücumda daha fazla görünen bir takım olmak istiyoruz. Ama maç oynamayanları oynatmak zorundaydık. Her şeyi bir arada görmek mümkün olmuyor demiş. Doğru, çünkü her şeyi bir arada zaten artık açılıştaki İtalya maçıyla beraber görmeye başlayacağız. Dediğim gibi burada birazcık oyuncuların tatil yapma imkanı da olmadı. Çok ciddi bir fikstürden çıktılar. Pek çoğu Covid geçirdi ya da yakınları geçirdi. Taraftarsız maçlar oynadılar. Bizi nasıl etkilediyse, onlar da bu toplumun birer ferdi olduğu için futbolcular da Türkiye'de oynayan veya yurt dışında oynayan hepsi bu durumdan etkilendiler. Dolayısıyla bunun üzerine ailesiyle böyle uzun bir tatil yapıp hani belki 2-3 hafta bir yeniden doğmuş gibi kendi işine, ki onların da işi spor yapmak, futbol oynamak, dönmeyi tercih edebilirdi oyuncular. Ama bu şampiyona nedeniyle ve onun öncesindeki hazırlık süreci nedeniyle buna çok imkan olmadı. Dönüşte de zaten pek çok oyuncu için milli takımımızdaki bir takım UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri başlıyor olacak. Hani orada da belki şanslı bazı oyuncular tatil yapabilecek ama onun dışında hiç tatil yapamadan ya da birkaç günlük tatil kaçamaklarıyla bütün yazı geçirmek durumunda kalacak oyuncular var. Dolayısıyla Şenol Güneş açıklamıştı daha önce de, çok zorlamıyor oyuncuları. Birazcık daha istirahat ettikleri, dinlendikleri, hafif tatil yaptıkları ama fiziklerini iyi tuttukları. Arada işte böyle düşük profilli takımlarla maçlar yapıp orada da o maç temposunu bozmayıp deneyemediği oyuncuları resmi müsabakalarda denemeyi tercih ediyor Şenol Güneş. Bence iyi de yapıyor. Dolayısıyla başladığımız noktaya dönecek olursak, buradan yani Gine maçındaki 0-0'lık beraberlik ya da oyunun istenen seviyede olmamasından hareketle bir milli takım eleştirisi ya da Euro 2020'de ne yapar konusunda bir öngörüde bulunmak çok makul gelmiyor bana. Mert Günok'un da açıklamaları oldu karşılaşmadan sonra. Bakalım neler söylemiş. Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek istedik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. Euro 2020'ye az süre kaldı. Son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor ancak herkes elinden geleni yaptı ifadelerini kullanmış. Hem sakatlık hem de pandemi dolayısıyla kaçırdığım maçlar oldu. İkinci yarı hem takım olarak hem de bireysel olarak toparlandım. Başakşehir olarak şampiyonluktan sonra hemen başladık ve bizim için kötü oldu. Olacağı varmış dedi kendisinin ve Başakşehir'in performansıyla alakalı. Bu arada canlı yayın hattımı da açayım. Sizlerle de birazcık sohbet edelim. Sizin milli takımla alakalı veya diğer konularla alakalı yorumlarınızı da yayına aktarmış olalım. Hatta bir dinleyicimiz geldi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Tolga Bey kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Çok şükür iyiyiz. Ben Almanya'dan Volkan Özcan, Kafkas Kartalı.
Evet evet, tanıdım. Sormadım o yüzden. Siz tanıtırsınız zaten diye.
Ben de siz sormadan prosedür gereği söyleyeyim dedim.
Eyvallah, iyi yaptınız. İzleyebildiniz mi maçı? Yine maçına bakabildiniz mi hiç?
Aslında izleyemedim, dinledim. Zaten hani izleme gereği duymadım diyebilirim. Maçın sonucunu tahmin ettim. Nasıl oynanacağını tahmin ettiğim için hani Azerbaycan maçını zaten net izledim. Yani bu maçın daha böyle golsüz geçeceğini biliyordum. Hem yoldaydım hem işe, bugün 2 saat erken başladım diye zaten hani izleme şansım da yoktu ama
anladım,
dinledim.
Anladım, kolay gelsin. Bir yandan çalışıyorsunuz tabii.
Evet, gece vardiyasına devam. Evet. Ben bu hocanın seçeceği 4 kişi hakkında yani kadro dışı mı diyoruz, nasıl yorumlanıyorsa, burada zaten bir tanesi kaleci, o kesin.
Doğru. Gökhan'dan muhtemelen. Gökhan Akkan.
Evet. Ben sizden önce Eyüp Bey yayındaydı.
Hı hı, biliyorum evet.
Aşağı yukarı yarım saatten fazla aradım ama bir türlü ona ulaşamadım. Yoksa yorum yapacaktım.
Anladım.
Canlı yayında.
Kısmet olmamış işte. Şimdi yine aynı frekanstasınız. Şimdi ne yapabilirsiniz? Sizce artı 3 kim? Gökhan üzerine.
Artı 3 bence hücumda Enes'in oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle milli takımı yapamıyor. Yani tamam, çok fazla oyun oynamış, oyun görüşü olabilir ama milli takımda olmuyor. Olmuyorsa fazla zorlamayacaksınız diye düşünüyorum. Hani tabii ki Şenol Hoca'nın işine karışmak gibi değil. Hani ben kendim olsam yani hoca, hı hı, oynatmam, o anlamda söyleyeyim.
Ben de bir ekleme yapayım. Ben de Mahmut Tekdemir'i yazarım mesela dediğiniz.
Mahmut yani. Ve Efecan Karaca bir ihtimalde
valla buraya kadar size katılıyorum. Ama işte o dördüncüyü ben de bulamıyorum.
Kaylan Antalyalı'yı düşünebilirim çıkarmayı.
Yok yani siz düşünebilirsiniz belki ama bence Şenol Güneş çıkartmaz.
Ama olduğu yer kalabalık.
Yani şimdi öyle ama bilmiyorum ya, o çok kritik bir pozisyon.
Şey neydi? West Bromwich Albion'da oynayan Celta Vigo'dan giden biri.
Ben size kalmış. Sayayım. Forvet mi?
Çocuk bu sene çok güzel oynuyor. İspanya'dan gitti İngiltere'ye, Premier Lig'e.
Bir dakika arıyorum.
West Bromwich Albion'da kiralanmıştı. Evet, Bursa'da da oynuyordu, Trabzon'la.
Orkun Kökçü var. Kerem değil. Kenan Karaman değil.
Defansın önünde.
Doğru. Kim oynuyordu orada ya? Bir dakika. Bulacağım şimdi. Okay Yokuşlu'yu mu diyorsunuz acaba?
Evet.
Okay Yokuşlu'yu diyorsunuz. Doğru. Okay.
Bence bu yıl kendini daha iyi gösterecektir.
Evet. Okay Yokuşlu bence de kalabilir.
Yani ilk 11'i saydıysan ilk koyacağım
Evet. Defansif orta saha o kadar kritik bir pozisyon ki Şenol Güneş orada bir A planının yanına bir B planı, bir de C planı yapabilir. İşte orada B ve C planlarından bir tanesinde belki Taylan'ı düşünebilir diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun ama şöyle yani de, birinden birinin yokluğu mesela takımı yok etmiyor. O anlamda dengeli bir takımımız var.
Kardeşim, Taylan neden kafama takıldı onu anlatayım. Sizden önce dedim ya Eyüp Bey yayındaydı. Rıdvan'ı çok konuştu. Tamam. Rıdvan Yılmaz'ı. Yani ne kadar çok konuşursan hani bilmiyorum şey olur derler ya hani sakınlığın göze çöp basar gibi ya da çocuk etkilenir yani. Yetişmesi lazım diyor. Pişmesi lazım deyip durdu. Yani pişmesi için bunun altına odun mu atmamız lazım? Fırına mı koymamız lazım? Hayır. Takımda kalacak oynayacak ki yetişmesi lazım. Pişmesi lazım. Onun içine çıkarmak bilmiyorum. Zaten olduğu bulunduğu bölge itibariyle şey az. Seçenek az. Onu Rıdvan'ın bence çıkarılmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru, şimdi ben de, kalacak diye evet. düşünüyorum ama işte şey işte bizim ülkemizdeki bu işleri yönetmek de zor. İşte Rıdvan Yılmaz'ı aldı diye işte bak Beşiktaş sempatizanlığı ama yaptı dendi.
Oynatmadan nasıl şey yapacağız? İşte yetiştirmek için de oynatmamız gerekiyor.
Doğru, buralarda bulunması önemli.
Deneyeceğiz.
Ama evet. Tabii hani milli takım şey de değil. Hani o deneme tahtası da değil. Yani o hale getiremeyiz. Ama Rıdvan Yılmaz potansiyelli bir futbolcu. Genç de bir futbolcu. Şu anda orada da bence kadroda ben olsam çıkartmam mesela, tutarım. Olası yani banko onu oynatmam kesin. Ama yedekler arasında muhakkak tutarım. Dediğiniz gibi o alanda çok alternatif yok çünkü.
Sol bek olarak orijinal yani. Şimdi diğerleri hep devşirme oluyor ya.
Doğru.
Genel olarak. İşte ben de Taylan'ı o yüzden söyleyecektim şeye. Eyüp Bey'e. Taylan da devşirme yani.
Anladım.
Mevki olarak.
Anladım. Muhtemelen. Hani
ben de onlar yoldan dinliyorsa, onu getirmek istedim. Evet.
Yoldan dinliyorsa Eyüp abi de muhtemelen yok, yok. Mesajınız gitmiş olabilir.
İnan ki yarım saatten fazla aradım. şey yapayım.
Anladım.
Bir türlü bilmiyorum çıkmıyor. Sabahları misal Barış Bey'le çok konuşmak istiyorum. Bir yıldan beri ona ulaşamıyorum. Bir yıl geçti. Her gün ararım. Çıkmıyor.
Evet tabii.
Barış Ertür'le.
Olabiliyor. Hani o birazcık
yoğun. İnan ki Cumhurbaşkanı hani derler ya Cumhurbaşkanı'nı arasam ulaşırım da işte. Anladım. Ya da Başbakan'ı.
Tamam. Ben size selamınızı iletirim. Merak etmeyin.
Hayır kesinlikle konuşmak istiyorum. Yani hatta buradan duymuyordur da uyuyordur kesinlikle bu saatte. Sabah evet. Enerji depolaması lazım.
Muhtemelen ama tekrarları dinliyor yani Barış abi. O yüzden
dinliyor. O zaman şöyle söylüyorum. Kesinlikle şeyini bozmasın. Dört dörtlük beğeniyorum yorumlarını. Parti kurursa da oyumu vereceğim.
Peki. Çok teşekkür ederim.
Çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu da biliyorum. Ona rağmen veririm.
Evet.
Parti kurursa.
Çok sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler.
Teşekkür ederim. Buradan selam olsun Almanya'da. Görüşmek üzere.
Aleyküm selam. Kolayız.
Dinleyicimiz çok çağırıyor ve Almanya'dan aradığı için birazcık sohbeti uzun tuttuk. O sırada dinleyicimi çok beklettim. Umarım buradadır. Merhabalar.
Merhabalar. İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle sabrınız için teşekkür ederim. Çünkü sanıyorum 5-6 dakika kadar telefondan yayını dinlemiş oldunuz.
Abimiz Almanya'dan aramış. Yani iki kelime bizden fazla esnemiş. Türkiye'deyiz. Öncelikle ismim Sinan. Sinan Çevik, tır şoförüyüm. Çok güzel yol arkadaş oluyorsunuz bana.
Ha estağfurullah. Ne mutlu bize. Hayırlı yolculuklar.
Evet, şu an Manisa'ya gidiyorum. Ulaabat'a doğru. Kocaeli'nde oturuyorum. Manisa'ya gidiyorum ve şu an Ulaabat'a doğru gidiyorum. Yani Karacabey'e doğru gidiyorum.
Anladım. Nasıl oralar? Hava nasıl? İstanbul çok bozuk. Acayip yağmur yağdı bugün her yer. Ya,
şu anda eli kulağında yağdı yağacak.
Anladım. Evet. Bir Haziran'da abi, beklemediğimiz bir hava.
Deminki abi dedi ki bir senedir Barış Bey'i arıyorum düşünemiyorum da onun sabrı azmış. Ben 2007'den belli arıyorum. Bir kere düşürdüm. Onda da telefon kapandı.
Evet,
yani abi bir 6 sene daha çabalasın. Çünkü ben 7 senede bir kere düşürdüm. Ona da hat düştü. Hatım evet. Konuşurken hat düştü.
Kısmet. Ya şimdi şöyle bazen de hani her hafta düzenli sayısal oynayan tutturamaz da öyleyse ya bu hafta bir oynayayım diyen tutturur ya. Bazen de öyle dinleyiciler de oluyor.
İşte ben de son şeyle mi hani 5+1 ise o 1'i tutturamadık. 5'ini tutturduk, 1'ini tutturamadık.
Israrla devam ederseniz istikrarla muhakkak. Bence siz şu an çok yaklaştınız. Yok. Hayatta bazen bazı şeyler de öyledir. Hani şey gibi düşünün. Artık olmamış siz hep sabretmişsiniz. Şu an bırakırsanız esas kayıp öyle olur. E tabi hayat en önemli şey değil. Latife yapıyorum ama. Yani tam yani siz şu anda arasında aradığınızda başkasına göre düşürme ihtimaliniz çok daha yüksek.
Şöyle düşürüyorum. Bu sefer o yayında olmuyor.
Ha, anladım. Siz düşürdüm. Aynı zamanda Ali Bey'in de yayında oldu.
Düşürdüm. Bu sefer de şöyle söyleyeyim. Hani araca bindim. Radyo Spor zaten sürekli açık. Baktım saat onların canlı yayın açma saati. Bir açtım. Ali Bey'le konuştuk. Barış Bey bugün yok dedi. Dedim şansa bak.
Yani, evet. Kısmet.
Düşürüyorum.
Tabii...
Hat düşüyor. Düşüremiyorum. Düşürüyorum. Kendisi olmuyor. Neyse canı sağ olsun. Gerçekten Barış Bey'i bana diyebilirim ki fanatikliği bıraktıran adamdır diyebilirim. Yani ben onu yani Barış Bey dinlemeye yani 2007'lerde filan başladım. Yanlış hatırlamıyorsam. O günden sonra emin olun futbola bakış açım çok felaket değişti. Yani aslan Erzurum spor taraftarıyım ama futbolu çok seviyorum. Hani her takıma eşit gözle bakabiliyorum. Biraz önce milli takımla ilgili ben sadece şunu söylemek istiyorum. Cumartesi günü ya da pazar günü dinlediğim bir üçleme programı var ya.
Evet tabii.
Orada işte oradaki abilere bir arkadaş yazmış galiba dışarıdan ya da bir yerde söylemiş tam orayı çözemedim şimdi. Azerbaycan milli takımından bir tanesi bizim bir futbolcuyu sakatladı. Yani işte ona mesela o Azerbaycanlı futbolcuya çok böyle hani... İşte biz kardeşlikte nasıl oldu da nasıl geldi vurdu da kırdı da yani işte Azerbaycan'a yakışır mı gibi. Onlar mesela hani çok olumlu konuştu spiker abiler. Sonuçta kimse kimsenin hani futbol ayrı bir şey. Orada oldu orada kaldı.
Tabii canım sakatlamak bizim, için vurmamıştır zaten o oyunun için.
Azerbaycan'la olan kardeşliğimiz yani bir futbola mı bağlıydı bu kadar mıydı yani?
Yok canım hani buradan hani bir oyuncu sakatlandı diye. Ya şöyle olur Azerbaycan milli takımıyla karşılaşırsınız. Şampiyonada da denk gelirsiniz. Sizi yenereler. Herkes tabii üzerine düşen vazifesini ben yapacak.
Gurur duyarım yani Azerbaycan'ın biz neysek Azerbaycan'da o. Bir de ben Erzurumlu olduğum için Erzurumlarla Azerbaycan'ın şiveleri aşağı yukarı aynıdır. Yani böyle patatesle falan işte tencereye falan onlarla biz aynı isimleri söyler dururuz. Yani sonuçta biz ikimiz yani iki devlet bir milletiz. Yani onun bizden o günkü ona o kadar tepki göstermelerine hani hayret etme. Biz nasıl bu hale gelmişiz yani bir futbolla bir ülkeyi sildik ya bir topluluğu sildik.
Doğru yani, ama tabii bir dinleyicinin bir konudaki yorumunu da toplumun tamamına mal etmemek lazım. Yani şimdi bakın biz aynı görüşteyiz. Bence bizi dinleyen binlerce insan da. Hani orada bir faal ve bir sakatlanmaya neden olma yüzünden şey olmayacaktır. Azerbaycan'a farklı bakmayacaktır. Dolayısıyla hani belki o böyle şey marjinal bir düşünce yayına yansımış olabilir.
Şimdi Tolga Bey biz bir gün bir hazırlık maçı yaptık. Ne dedin sistemin? İşte çok eleştirdiler. Ya bu hazırlık maçı bu nedir? Hani hazır olmayanları görmek adı üstünde hazırlık maçı. Ya biz biraz toplum olarak sanki biz yani ağlarken çok ağlıyoruz. Gülerken kahkahayı basıyoruz. Hani böyle bir ayarımız yok.
Ortamımız
yani,
yok doğru haklısın. Yani
futbol kültürümüz mü yok bizim? Hani biz bilemiyorum hani belki ben yanlış yani bir ilkokul 3'ten ters bir insanım. Okul okumadığım için hani pek bir şeyim de yok hani bilgim de yok ona da bir şey diyemiyorum.
Yok estağfurullah ama, hayat tecrübeniz yeter.
Ama bir insanın hani böyle gerçekten hani mesela bugün bana sorsanız A milli takımdan ben derdim ki hani 4. kaleci var ya Başakşehir'in kalecisi. Mesela ona şans vereceğine hani eleştirme anlamda değil de mesela Göztepe'nin çok güzel bir kalecisi var İrfan. Mesela bunu bir deneyebilirdi, düşünebilirdi. Hani eleştirme amaçlı demiyorum ben.
Doğru olabilir canım bütün ihtimalle.
Kayseri Spor'un kalecisini bugün Avrupa transfer etmek istiyor. Hani hocayı eleştirme mamında söylemiyorum. Hani zaten %1 milyon yani Mert zaten orada hiçbir şeye gireceğini zannetmiyorum. Yani Trabzon'un, Fener'in kalecisi varken bunların önüne geçebileceğini düşünmüyorum ama.
Uğurcan'la Altay 1-2.
Mert'e vereceği şansı keşke o İrfan'a verseydi. O Kayseri Spor'un, çünkü yani çok cengaver insanlar. Ben öyle gördüm. Yani eleştiri amaçlı söylemiyorum. Keşke onları da görseydik. Anladım. Diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim. Hatta
ben
beklettiğim dinleyiciler var.
Uzattım.
Estağfurullah.
İyi akşamlar.
Hayırlı
kolay
yolculuklar
gelsin.
Size de, kolay gelsin. Görüşmek üzere.
Sağ olun.
Evet, sohbet güzel. Beklettiğim iki dinleyicim var. Eğer buradalarsa onlarla da sohbet edip devam edelim. Çünkü çok konu var. Bakalım dinleyicimiz beklemiş mi? Merhabalar.
Hayırlı akşamlar, merhabalar.
Teşekkür ederim. Sizi ekstra tebrik ederim. Çünkü sanıyorum 10 dakikadan fazla...
Evet, inat ettim, bekledim, kapatmadım.
Evet, iyi yaptınız. Tanışabilir miyiz sizinle?
İsmim Erdoğan, Karşıyaka'dan arıyorum sizi. İzmir Karşıyaka'dan.
Tamam. Karşıyaka deyince direkt zaten anladım. Karşıyakalı mısınız?
Karşıyakalıyım tabii.
İyi, süper. Başka takım tutuyor musunuz beraberinde?
Yok, tutmuyorum.
Tamam, harika. İşte tam benim kendimce... Hem aradığım taraftar profili siz olmuş oluyorsunuz. Kendi şehrinin, kendi semtinin takımının peşinden giden. Ne olur, sonuç ne olursa olsun başka takım tutmayıp o sevdanın peşine giden insanlara ayrıca seviyorum diyeyim.
Eyvallah.
İnşallah görürüz. Hep söylüyorum yayınlarda, hani Karşıyaka'nın yeri aslında Süper Lig diye.
Yani zor ama.
Çok uzak şu anda. Ama örneklerini de görüyoruz. Yani doğru yapılanmayla böyle basamakları birer birer tırmanıp 4-5 sene içinde gelen takımlar da oldu.
Aynen öyle. Ya iş artık futbol sektöründe biraz maddiyata çok dayalı olduğu için. Artık altın orada örneği var. Altyapısından çıkartıyor bütün futbolcuları. Ama yine de hani tabii ki de çok iyi altın orada. Ben isterdim altın orada çıksın. Altay da çok büyük. Ya İzmir takımı çıktı sonuçta. İkisi de güzel takım. Hani altın ordunun çıkmasını daha çok isterdim.
Anladım. Peki bir şey soracağım. Çok cevap vermezseniz anlarım. Mesela Göztepe mi Altay mı? İkisinden biri çıkacak Süper Lig'e. Oradaki tercihiniz ne olur? Altay diye banko işaretler misiniz?
Herhalde Altay çıksın isterim.
Anladım. Doğru. Sormak istedim sadece.
Eyvallah. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şunu sormak istiyorum. Bu federasyon takımlara para dağıtıyor ya.
Doğru.
Süper Ligi'ndeki. Hı hı. Bu parayı nereden? Yayıncı kuruluştan mı dağıtıyor?
Şimdi orada birkaç tane gelir kaynağı var. En önemli gelir kaynağı yayıncı kuruluş.
Yayıncı kuruluş. Peki bu parayı nasıl ödemesini yapıyor? Şimdi maç başına kazandığın zaman bir para alıyorsun.
Hı hı.
Sene sonunda mı veriyor parayı, yoksa maç kazandıktan sonra direkt hesabı mı? Nasıl oluyor?
Yok, artık gününü bilmiyorum ama şeyde sezonun sonu beklenmiyor onun için. Orada bir şampiyonlukla alakalı ayrıca şeyler var.
Ayrıca. Peki hani sezon... Yani şimdi diyelim ki ortalama mesela Beşiktaş şampiyon oldu. Söylenen rakam var. Galatasaray işte 25 tane şampiyonluğu var. Hemen hemen aynı parayı alıyorlar. Yani sezon başladığı zaman alacağı para federasyondan belli.
Hemen yani lig dediğiniz gibi ilk üçte bitirdikten yani. Sonra 3 aşağı 5 yukarı zaten kulüpler bunun bir öngörüsünde yapıyorlar. Hani giderlerini bir yere yazdıktan sonra gelir tarafında da biz hemen.
Şimdi pandem var. Benden sonraki arkadaşı da çok bekletmek istemiyorum. Ben 10 dakika bekledim. Arkadaş da şu an %90 bekliyordu.
Evet, aynen.
Şimdi söylemek istiyorum. Yani şimdi gelir belli. Gideri nasıl ayarlayamıyorlar? Yani şimdi atıyorum 400 trilyon para alacak. Bütçeni ona göre nasıl ayarlayamıyorsun? Bir şirket gibi yönetilmiyor. Neden acaba? Yani çok merak ediyorum.
Vallahi bence...
Çok özür dilerim. Sözünü kesiyorum. 400 trilyon bir gelirim var. Bunun belli bir bütçesini futbolculara teknik ekibi ayırsan. Zaten ekstra forma satışlarından eminim şimdi pandemi olduğu için yok ama seyirci biletlerden
maç
alıyorsun.
Maç günü gelirleri olur tabii.
Yani çok saçma gibi bir şirket gibi düşünsen
bunu. Çok haklısınız.
Çok iyi para kazanır yani şeyler.
Tek bir şeyi saymadınız şu anda bunların içerisinde. Gider kalemi, önemli bir gider kalemi var. Kulüpler geçmişte öyle transferler yaptılar, öyle tazminatlar ödediler ve bunları paraya çeviremediler başarı elde edemeyince. Ve dolayısıyla çok ciddi bir borçları var. Yani siz şöyle düşünün, her ay 5 lira evinize bir gelir elde ediyorsunuz. Tamam, problem yok. Hesap edersiniz yani. Hiç borcunuz olmasa dersiniz ki tamam 1 lira kira öderim. İşte 1 lira mutfak artı faturalar artı işte dışarıda yediğim yemek. İşte 1 lira da şuraya şu var. Tamam şu kadarı da bana kaldı gibi. Ama şimdi sizin gerçeğiniz şöyle, siz 5 lira kazanıyorsunuz ama sizin 100 lira borcunuz var. Her ay sizin o 5 liranızın 4 lirasını kesiyorlar.
faiz de geliyor.
Aynen öyle. Her ay 4 lira gidiyor. Yani siz aslında 5 kazanıyorsunuz ama 4'ünü önden harcamışsınız zaten. Yok yani o sizde. Hatta tekrar yapılandırdılar o Ali Koç önce oldu. Yoksa onları ödeyemiyor kulüpler. Yani öyle bir batak ki şu anda kulüplerin durumu.
Çok kötü durumdalar. Yani yoksa
dediğiniz doğru. Yani kulüplerin borcunu mesela birisi sıfırlasa. Fark etmez hangi kulüp olduğunu. Hiç bütün tek kuruş borcu yok. Sonra dediğiniz şekilde yönetilse zaten yani ekonomiyi yönetememenin imkanı yok. Ama seneler içerisinde kötü yönetile kötü yönetile yönetim devre olunca borçlar bitmiyor. O da devre oluyor. Faiz, borç, faiz, borç, yeni kredi. Hala kredi çekiyor kulüpler.
Aynen. Son bir şey söyleyeceğim.
Aslında.
Aynen. Son bir şey söyleyeceğim. Kapatacağım arkadaş çünkü bekliyordur. %91'i daha vardır benden sonra bekleyen.
Vallahi bir bekleyen bir ışık yanıyor şu anda.
Yanıyor doğru. Hemen bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bir yeni jenerasyon geliyor altyapıdan. Yani bu Melih Demirallah'ın Çağlar Söyüncüler işte yurt dışında oynayan topçular artık bizim bildiğimiz gibi 37 yaşındayım ben. Bizim bildiğimiz gibi futbol değil. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli gerçekten bunlar çok büyük teknik direktör ama artık bırakmaları gerekiyor. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirebilmek için. Bu jenerasyona ayak uyduracak teknik direktörler lazım. Yani benim düşüncem şu, artık dünya çapında bizden Türk futbolcular çıkıyor. Ama onları Türkiye'de yönetebilecek kabiliyette bizde teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye futboluna bakış açıları farklı. Yani yeni jenerasyon alttan gelenler hani Z kuşağı diyorlar ya. Z kuşağını yönetecek futbolcu antrenörü bulmak biz yetiştirmek zorundayız. Her şey Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e bak. Milli takım teknik direktörlerine dikkat et. Fatih Terim gidiyor, Şenol Güneş geliyor. Ondan sonraki daha yaşlı biri geliyor, o geliyor.
İşte Mustafa Denizli var, Abla Avcı geldi gitti böyle.
Yani ya, bir kısır döngü içerisinde ve dikkat et futbolcular da hep aynı.
Doğru
yani,
haklısın.
Yani Z kuşağını yönetecek böyle onların ruhuna dokunabilecek bir teknik direktörler gelse şimdi Sergen Yalçın gibi diyeceğim. Çünkü Sergen Yalçın gerçekten çok başarılı.
İyi ama erken işte mesela Sergen Yalçın için daha bence birazcık daha
erken. Kendini rüştünü ispat etmesi lazım. Bu senede o şampiyon olursa tamamdır o iş.
Olabilir yine bence erken. Hatta ben şöyle geliştireyim sizin dediğinizi. Bir gün milli takımı yabancı bir teknik direktöre, genç yabancı iyi bir teknik direktöre emanet edecekseniz bugün onun için iyi fırsatlardan bir tanesi olabilir. Çünkü oyuncuların çoğu yurt dışındaki liglerden geliyor.
Aynen.
Ama tabii ki bizim gönlümüz ister ki milli takım başında ya da en azından ben şahsen hani genellemeyeyim. Türk bir teknik direktör olursa daha çok memnun olurum.
Aynen.
Ama olmuyorsa da içeriden çıkartamıyorsak da mesela orada dediğiniz gibi orada bence bir şey var. Yani ne olursa olsun Şenol Güneş geleneksel bir teknik direktör. Her ne kadar kendini yenilemiş olsa, tecrübeli olsa da şimdi hani yeni kuşak teknik direktörler başka hani oyuncuyla da başka türlü bir ilişki kuruyorlar.
Abi,
oyunla da başka türlü bir ilişki kuruyorlar.
Bu futbolu Bayern Münih'ten Türkiye'deki hangi kulüp daha iyi bilebilir? Bayern Münih, Almanya'nın.
Yok yani herhalde bilemez yani.
Bilemez. Teknik direktörü kaç yaşında? 36 yaşında. Evet. Borussia Dortmund'un teknik direktörü. Yani bu jenerasyon ilk kuşağı farklı bir. Yani alttan gelen artık bu Haaland'lar, ne bileyim değişik böyle genç futbolcular, Mbappe'ler bunları yönetecek bizden de geliyor aslında. Böyle futbolcular çok var Türkiye'de ama şu an önü kesildiğini düşünüyorum ben bu kafa yapıları olduğu sürece. Değişik bakıyorlar olaya. Yani tamam disiplin çok önemli ama hani biraz rahat bırakmaları gerekiyor jenerasyona. Çok tıktığın zaman verim alamıyorsun bu futbolculardan. Ben öyle düşünüyorum şahsen.
Doğru. Çok ben de büyük oranda katılıyorum size. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum işte. Kolay
size
gelsin.
Size de selamlar olsun Karşıyaka'ya. Görüşmek üzere.
Eyvallah.
Evet. Eğer hattaysanız size merhaba diyeceğim. Ve hattaysanız 15 dakikadır bekliyor olmuş olacaksınız. Merhabalar. Merhaba. Evet, dinleyicimiz düşmüş. Canlı yayın hattımızı kapatıyorum. Dinleyicimiz de bizi dinlemeye devam ediyorsa kusura bakmasın. Sohbeti bırakamadık. Birazcık böyle olmuş oldu. Evet, isterseniz İrfan Can Kahveci'nin açıklaması.
Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Çok takım olarak çok birlikteyiz. Çok iyi zaman geçiriyoruz beraber. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de çok başarılı olduk. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Sakatlığım şu an iyi durumda. Zaten kampın başından beri çalışıyordum bireysel olarak. Bir 5-6 gündür de takımla beraber çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası İtalya maçına gelirsek zorlu bir maç. Ama bizim takımımız her takımı yenebilecek güçte. Ben ona inanıyorum. İnşallah bizim için iyi bir başlangıç yapmış oluruz İtalya'da. Tabii o korona döneminde uzun bir zaman bireysel antrenmanlar yaptık ve hiç tatil yapamadan, dinlenemeden tekrar sezona başladık. Bu sayede işte sakatlıklar yaşanmış oldu yani. Çok yoğun bir tempo oldu. Şu an tam olarak Avrupa Şampiyonası'na konsantreyiz herkes. Şu an kulüp takımlarımızı ayrı bir kenara bıraktık. İnşallah burada başarılı olmak istiyoruz. Yani inşallah yaparım. İnşallah öncelikle gol atarım. İnşallah takımımız başarılı olur. Sonrasında da ben gol sevincimi yaparım yani. Yani oynayan oyuncular tam anlamıyla sürekli birlikte oynamadığı için belki olumsuz yanlarımız olmuştur. Ama sonuçta bir hazırlık maçıydı. Herkesi hocamız da görmek istiyor. İnşallah diğer hazırlık maçlarını da kazanmak istiyoruz. Her önümüze gelen maçları kazanmak istiyoruz. Zaten hocamız kendisi eksik yönlerini de artı yönlerini de kendisi aktardı size. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanırız. Tabii ki güçlü bir rakip ama şu an daha hazırlık maçlarını oynuyoruz. Şu an tam olarak İtalya maçını daha analiz edemedik. Şu an önümüzdeki maçları analiz ediyoruz. Yavaş yavaş onlara da gideceğiz. Ama ben dediğim gibi yani bizim takımımız gerçekten çok güçlü. Her takımı yenebilecek kapasitede. İnşallah ilk maçta da güzel başlarız. Ülkemizi her zaman arkamızda desteğini çok iyi hissettik. İnşallah bu turnuvada da hissederiz. Biz hep beraber bu yolda başarılı olacağız. Hepsine teşekkür ederim.
İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları bu şekildeydi. Milli takımla alakalı mesajlarınız varsa onlara bakalım. Böylece milli takım bahsini en azından bu gecelik bırakalım. Daha önümüzde zaten hem Euro 2021 hem milli takımımızı hem de diğer takımları konuşabileceğimiz çokça zaman olacak. Evet, milli takımla alakalı bir mesaj var mı diye kontrol ediyorum. Evet, burada var. İzmir'den İlitol Güler yine maçında zaman zaman tempoluydu. Umarım şampiyonada başarılı oluruz. Ne güzel her gün 3 maç seyredeceğiz inşallah demiş. Evet, gerçekten özledik. Büyük ihtimalle de belli oranlarda yani %50 gibi bir seyirci de olacak. Yani ben en çok onu merak ediyorum. Seyirci olursa gerçekten güzel bir şampiyona olur bizim için de. 61 Ali Yılmaz iyi yayınlar gece vardiyası ile birlikte. Yine sizinle 2 saat beraber vakit geçireceğimiz için çok mutluyum demiş. Biz de size eğer vardiyanızda kolaylık sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. O mutluluk bize ait diyelim. Sizce milli takımdan kimler gönderilir tahmininiz var mı? Saygılar demiş. Evet, bununla alakalı zaten az önce bir dinleyicimizle sohbet ederken sanıyorum sizin sorunuzun cevabını da biraz vermiş olduk. O anlamda teşekkürler mesajınız için. W3 Fotoğrafı iyi geceler, iyi yayınlar. Avrupa Şampiyonası'nda sizce favori takımlar kimlerdi? İngiltere, İtalya, Fransa kuvvetli görünüyor. Sizce bu kupada bir sürpriz olur mu? Ben bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Benim favorim de ya da birkaç da iki tane favorim var ama hani bir tanesi en önde benim için İngiltere geliyor. Ben İngiltere'nin bu yıl 55 yıllık kupa hasretine son verebileceğini düşünüyorum. Ama bugün çokça gündemimiz var. Bunu lütfen siz de unutturmayın. Şey yapalım. Yarın ben detaylıca neden böyle düşündüğümü size aktarmaya çalışayım. Turan Yıldız iyi geceler, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz iyi dilekleri için. Evet, milli takımla alakalı bir şey var mı? Ona bakıyorum. Başka mesajlarınız da gelmiş. Çok teşekkürler ilginiz için. Onları ayrıca yayınımız içerisinde yer vereceğiz. Deryam Korkmaz GS. Volkan Bey'e gerçekten güldüm. Galatasaray fobisini milli takım üzerinden ortaya koymasın. Taylan Antalyalı bu sene bu ligin en iyi 3 isminden biri. Ayrıca milli takım geliştirme platformu değil, gelişmiş olanı bir düzen içerisinde sergileme yeri. Yanılmıyorsam şampiyona başlayıncaya kadar oyuncu değiştirme hakkımız var. Bence Mahmut, Gökhan, Efecan tamamen gitmeli. Dorukhan veya İrfan Can, hatta Orkun üçlüsünden birini de dahil edilebilir. Enes gönderilip yerine Adem Büyük ve Almanya 2. liginde gol kralı olan futbolcumuz dahil edilmeli. Rıdvan gönderilip yerine Caner veya Uğur Çiftçi dahil edilmeli demiş. Derya Hanım'a da detaylı, kapsamlı mesajı için teşekkür ederim. Evet, yani katıldığım katılmadığım yerler var. Hani küçücük yorumlamak gerekirse tabii herkes düşüncesini Volkan Bey de, Derya Hanım da, tüm dinleyicilerimiz de ortaya koyabilir. Ama işte şey oldu. Ya şu kulüpçülük işinden her türlü bizim çıkmamız lazım. Yani kimden kime doğru olursa olsun. İşte Rıdvan Yılmaz çağrılmayınca işte Beşiktaşlılar, o çağrılıp Caner çağrılmayınca Fenerbahçeliler, işte böyle oldu diye işte Taylan Antalyalı çok alternatif var gitsin deyince bu defa Galatasaraylılar. Aslında bu milli takım bizim ortak değerimiz. İşte İngiltere'yi favori görmemdeki nedenlerden en önemlisi de, yani buradan bağlanmış olayım, biz o kadar kulüpçüyüz ki yani milli takımımızın ayrı bir taraftarı yok maalesef. Bunu bir türlü tesis edemedik yıllar içerisinde, ya da şartlar gelişmedi. İngiltere'de milli takımın ayrı özel bir seyircisi var. Premier Lig takımı tutsa da orada o gömleği çıkartıp gerçekten içtenlikle milli takım formasını giyiyorlar ve o şekilde takımlarını destekliyorlar. Ve İngiltere finale kadar gidebilirse eğer, bir kere gruptaki 3 maçını Wembley'de oynayacak zaten. Sonrasında elemelerde de devam edebilirse, hani maçların neredeyse tamamını İngiltere'de Wembley'de oynayıp şampiyon olma ihtimali teknik olarak var. Yani kendi evinde bütün maçları oynuyor gibi bir durum var. İşte taraftar desteği de olursa, ki çok kenetleniyorlar onlar, her ne kadar uzunca bir süredir, 55 yıl gibi uzunca bir süredir bir kupa alamıyor olsalar da, en azından dışarıya verdikleri görüntü çok yek vücut. Bizde ise hep böyle tartışmalar oluyor. İşte bir taraftan bir tarafın bu tartışmayı bitirmesi gerekiyor. Bu vesileyle ben en azından dilim döndüğünce bu konuyu özetlemek istedim. Daha mesajları isterseniz bitirelim, yayının sonunda bırakmayalım. Çekiliş merakları, iyi yayınlar, tebrikler Anadolu Efes demiş. Evet, birazdan geçeceğiz. Ergin Ataman'ın açıklamaları var. Anadolu Efes tarihinde ilk defa Euroligi kazandı. Çok ciddi bir başarı, favori gösteriliyordu ama bu yolda gelirken sallandı, acaba mı dedirttiği dönemler oldu. Özellikle son dönemde hani Euroleague'de finale kalırken ki periyotta son çeyrekleri enteresan şekilde oyunu düşüyordu. Bir istikrarla alakalı ya da bir şüpheye sevk ediyordu. Hani yine verir mi acaba diye, ki bu maçta da yine son anlar birazcık heyecanlı geçse de Barcelona'yı geçmeyi bildi ve Euroleague'i uzandığı ülkemizde çok iyi temsil etmiş oldu. Aslında çok kısa üzerinden de geçmiş olduk. Dilerseniz Ergin Ataman'ın bu vesileyle açıklamalarını dinleyelim kısaca. Sonrasında sohbetimize devam edelim.
Sarp çok yaşıyor, çok heyecan yaşıyor. Sürekli bizle beraber. Her maçımıza, her deplasmanımıza geliyor. Buraya da çok zor şartlar altında geldi. Evet, birlikte analiz yapıyoruz. Ama Sarp'a gelinceye kadar daha 11 yaşında birçok Türk koç var. Bence Türk koçun gibi Avrupa'da gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz bu sene FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bursa'yı oynadı. Onun için ben Türk koçlara çok güveniyorum. Sarp'a gelinceye kadar mutlaka diğer koçlar da geçecek ama herkesin ötesine Sarp geçebilir. Biz ülke olarak biliyorsun takımımızda yabancı oyuncularımız var. 8 tane, 9 tane. Hepsine çok misafirperveriz. Tüm Türkiye'ye gelen herkese çok misafirperveriz. Bu pandemiyle tüm dünya ile birlikte hep birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde sorunlar çıkartılıyor bizlere karşı. Bu önemli turnuvaya biliyorsunuz yayıncı kuruluş gelemedi. Benim iki tane kızım gelemedi. 22 yaşında. Amerika'da okuyorlar. İki defa aşı oldular Amerika'da. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler. Alman hükümeti onlara vize vermedi. Yani Almanya'ya bir sürü gelen insanı düşündüğünüz zaman, burada ülkemiz aleyhine çalışan, endişe verici. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Birçok oyuncumuzun ailesi her maçta bizim yanımızda olan buraya gelemedi. Yani ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum. Ama biz her zaman sahada gerekli cevabı veriyoruz. Bugün de tüm Avrupa, tüm dünya, 200'e yakın ülkede canlı olarak izlendi. Bir Türk takımının Euroleague şampiyonu olduğunu, Avrupa şampiyonu olduğunu, sınırları aştığını gördü. Onlar gelemedi. Biz buradan en büyük kupayı aldık. Türkiye'ye götürüyoruz. Türk halkına götürüyoruz. Tüm Türkiye'de bizi destekleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Bu süreçte herkes aradı. Yani herkes, tahmin edebileceğiniz. Bu da şunu gösteriyor. Biz ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz. Buna sahip çıkıyoruz. Onun için de buradan bir kez daha bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere, ailelerimize vize vermeyen Türkiye'nin Almanya konsolosluğuna da bir kez daha teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Türk basketbolu kulüpler seviyesinde çok üst düzeyde. Türkiye'de basketbola çok değer veriliyor. Sadece kulüplerin işte Galatasaray'ın Eurocup şampiyonluğu, Darüşşafaka'nın Eurocup şampiyonluğu, bu sene Karşıyaka'nın final oynaması FIBA Champions League'de. Bizim 3 sene üst üste buralarda olmamız, Fenerbahçe'nin üst üste 5 yıl Euroleague'de Final Four oynaması, şampiyon olması daha önce, 3 sene önce, 4 sene önce. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor. Türkiye'de halk basketbolu seviyor. Türkiye'de sadece bir kesime hitap etmiyor basketbol. Türkiye'de milyonlarca insan futbol gibi basketbolu seviyor. Çocuklar basketbol oynuyor. Onun için ben Türk basketbolunun bu seviyeleri devam ettireceğini düşünüyorum. Mutlaka milli takımımıza da yansıyacaktır.
Evet, Ergin Ataman'ın açıklamaları bu şekildeydi. Tekrar Anadolu Efes camiasını, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etmiş olalım. Burhan Tuncer ve Tolga Geçim'in de açıklamaları olmuş. 3 yıl süren bir hikayenin ardından kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söylemiş Tuncer. Demiş ki 2019 yılı bizim için zor olmuştu. Finalde kaybetmiştik. Geçtiğimiz yıl bütün dünyanın etkilendiği pandemiden dolayı iptal edildi. Bu sene çok mutluyuz. Sonunda istediğimiz kupayı kaldırabildik. Bundan sonra kupanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. 3 senedir bu kupayı kovalıyoruz. Sonunda başardık demiş Burhan Tuncer. Tolga Geçim de 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Çok iyi geçirdiğimiz geçen sezon pandemiden dolayı yarıda kaldı. Bu sezonun başına koymuş olduğumuz hedeflerin ilk sırasında Euroleague şampiyonluğu vardı. Euroleague şampiyonu olarak ülkeye döndüğümüz için çok mutluyuz. Bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanmış. Evet, basketbolda gerçekten artık Fenerbahçe'de bir dönem yapıyordu. Anadolu Efes'te yapıyor. Birazcık oraya damga vurabiliyoruz. Bu basketbolda yapabildiğimiz şeyi aslında keşke futbolda taşıyabilsek. Belki basketbol tarafı daha iyi yönetiliyor. Oradaki atmosfer daha farklı. Neticede orası da Avrupa Basketbolu'nun Şampiyonlar Ligi, Euroleague dediğimiz şey. Hani böyle bir denklik kurabilirsiniz. Ama yani bu başarı aslında böyle bakıldığında her ne kadar futbol kadar geniş katılımcı olmasa da bir ülkemiz futbol temsilcilerinden bir tanesinin Kupa 1'i kaldırması, ülkeye getirmesi kadar önemli bir başarı. Böyle düşününce de tekrar tekrar tebrik etmek gerekiyor ve bu anlamda bir Euroleague kültürü, bir basketbol kültürü, bir başarı kültürü de oluştu. Bunu da es geçmemek lazım. Bunun aynısını diğer branşlarda da mümkünse tesis etmek lazım demiş olalım. Yine mesajlarınıza bakalım. İlhan Yıldız, bu hafta mutluluk haftasıydı. Tekrar kas ortamına girmemizi sağlayan milli takıma teşekkürleri borç bilirim demiş. Bizim insanımız ne zaman kibirden vazgeçecek? Güçlüyüz, muhteşemiz gibi cümleler kullanmayı ne çok seviyoruz. Dünya şampiyonu olan takımlar bile bize karşı mütevazı konuşurken bizim ne başarımız var da ezeriz geçeriz diyoruz. Evet, mesaj devam ediyor ama bu bölümde bir es verelim. Ve çok da böyle kaos ortamını birazcık da biz oluşturuyoruz. Yani Şenol Güneş ya da milli takımdaki oyuncular şu an bence bu beraberlikten ya da Azerbaycan karşısında oynanan oyun çok tatmin edici olmayabilir. Bence onlar bundan etkilenmiyorlar. Yani orada başka resmi müsabaka, yani şampiyonanın kendisi de atmosfer çok farklı olacaktır. Ama işte biz çok şey yapıyoruz, abartıyoruz. Yani işte dediğinize şöyle katılırım. İşte bu maçı 5-0 kazansaydık milli takım gümbür gümbür geliyor, süpüreceğiz götüreceğiz diyecektik. Şimdi 0-0 berabere kalınca da eyvah bittik diyoruz. Önce her ikisi de doğru değil. Bence çok etkili olan maçlar değil bunlar. Maç temposunu, maç ritmini, hani takımı belli bir yerde tutmak, o alışkanlığı kaybettirmemek üzere olan ve bir takım oyuncuların denendiği karşılaşmalar bunlar diye düşünüyorum. Dediğiniz de doğru. Bitti demeden bitmez gibi. İşte bizim böyle çok iddialı söylemlerimiz var. Tabii altını da doldurmakta sorun yaşayınca sadece bağırmış ve söylemiş oluyoruz. Ona da katıldım. Bir de şu form olayına gelmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali için bile yerinde 2-3 bilet ayarlanırken basketbol gibi skoru tahmin etmek zor olan bir mücadeleyi bilmek, hem de Türk takımı, bir tane forma sizce az değil mi? İçimde kaldı. İkinci bilen olunca hevesim kursağımda kaldı demiş. Evet, öyle bir ajans sporun sanıyorum. Dinleyicimiz mesaj da atmıştı İlhan Bey. ikinci oyuncu hani direkten dönmüş. Artık sanıyorum o şekilde. Yani burada tabii bir takım sağlayıcılar, tedarikçiler, sponsorlar var. Onlarla alakalı bir durumdur diye tahmin ediyorum. Hani benlik bir şey değil. O yüzden bir şey yapamayacağım ama geri bildirmenizi muhakkak ileteceğim. Karşıyaka'lı arkadaşa selamlar. Ben Karşıyaka'lı olsam kesinlikle Göztepe'nin çıkmasını isterdim. Düşünsenize yılda iki defa derbi olacak. Ondan büyük keyif var mı? Rakibimizin yanında olursa biz daha iyi oluruz. Bunu unutmayalım demiş. Ben de bu manada sormuştum ama soruyu doğru, yani ben eksik sormuş olabilirim veya o dinleyicimiz, Karşıyaka'lı dinleyicimiz doğru anlamamış olabilir. Galiba ben eksik sordum. Şunu demek istedim ben. Karşıyaka olarak Süper Lig'desiniz. Siz zaten oradasınız. Şimdi TFF 1'den ya Altay ya Göztepe gelecek. Yanınıza kim gelsin istersiniz demek istemiştim ama bu açıklıkta sormadım sanıyorum. Yani birinden biri çıkacak, kim çıksın deyince hani kendi Karşıyaka olduğu yerde durmaya devam ederken ki senaryoda bu soru sorulduğunda ben de Karşıyaka dinleyicimize katılırım. Hani ezeli rakibimin beni çok geçmesini istemem. Ama dediğiniz gibi hani benim de sormaya çalıştığım gibi eğer kendim zaten Süper Lig'deysem o zaman rakibimi yanıma isterim. Süper Lig için de çok iyi olur. Düşünsenize Süper Lig'de bir Karşıyaka Göztepe karşılaşmasını. Bunlar tabii güzel hayaller ama her şey, hep söylüyorum, hayalle başlar, inançla başlar. İnanırsanız başarırsınız. Dolayısıyla birazcık Karşıyaka camiasında buna ihtiyacı var sanırım. Sezar Prates, halı sahalar hayırlı olsun, darısı seyirci lig maçlarına demiş. Evet, her ikisi için de açıklama yapıldı. Tabii halı sahalar saat 9'a kadar açık. Aslında bu nasıl söyleyeyim? Mesela ben de mahalledeki çocukluk arkadaşlarımla beraber, ben de 37 yaşındayım. Şimdi 22-23 yıldır düzenli aynı halı sahada Tarabya üstünde bir maç yapıyoruz. Kadrolarda hemen hemen aynı. Bizim içinde çok çekişmeli olan, aynı zamanda da birbirimizi gördüğümüz maçtan sonra işte bir sosyalleşebildiğimiz, sohbet muhabbet ettiğimiz bir atmosferimiz vardı senelerdir. İşte bu geçtiğimiz yaz tekrar bu kısıtlamalar kalkınca biz tekrar başladık ama sonra tabii kapattılar mecburen. Tekrar bırakmak durumunda kaldık. Şimdi tabii herkes çalışıyor, işinde gücünde. Hani maçın muhtemelen 10-11, 11-12 gibi bir saatte olması lazım. O saatlerde de halı saha kapalı. Birazcık daha işte spor okulları, gençlerin gittiği, daha işte okulu yaz döneminde daha genç kardeşlerimizin gidip orada belki ortaokul, lise öğrencilerinin maç yapabildiği, yani çalışanların maç yapabileceği bir durum yok. Hafta sonu belki pazarda kısıtlama var. Cumartesi bir imkan var gündüz maçı için. Ama orası da iyi sahalarda çoktan rezervasyonu yapılmıştır diye düşünüyorum. Bu arada yapılan kabin açıklamasında zaten şeyden de bahsettiler. Seyircilerin önümüzdeki sezon Süper Lig'in seyircili oynanmasının planlandığıyla alakalı bir haberimiz de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir temennisini dile getirmişti. Umarım öyle de olur. Erdem Demirel, başarının sırrı geleceğe yatırım. James ve Foden'ın Manchester City ve Chelsea forması altında böyle 10 yıl önce, 10 yıl sonra ya da 8 yıl mıydı? İkisinin hem böyle çocukluk zamanındaki ikili mücadelesi, bir de bu maçtaki ikili mücadelesi yan yana verilmiş. Gerçekten öyle diyelim. Şampiyonlar Ligi'ni de kısaca konuşalım. Ama öncesinde çok kısa bir ara verelim. Sonra Şampiyonlar Ligi finaliyle beraber burada olacağız.
Tolga Han, Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor.
Radyo Spor'dan, Gece Gündüz Spor programından tekrar merhaba. Hatırlatmış olayım mesajlarınız için Instagram Tolga Han Akkuş, Twitter Tolga Han Akkuş 2S'yle yazılan hesaplarımdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sohbetimize, yani canlı sohbetimize artık yarın devam ederiz. Çünkü çok konumuz var üzerine konuşmamız gereken. Son dakika haberi görüyorum. Bu kademeli normalleşme kararlarıyla alakalı İçişleri Bakanlığı bu yeni düzenlemeye ilişkin genelgeyi az önce yayınlamış. Orada tabii kabine toplantısından sonra birazcık daha özet bilgiler size aktardım. Manşetler çıkıyordu öne. Ama oradaki diğer detaylar, başka başka meslek kolları var. Çünkü dağıtım gibi, üretim gibi, işte lojistik gibi, uluslararası taşımacılık gibi, telekomünikasyon gibi. Hani burada ne, nasıl olacak? Herkes, bir özellikle çalışanlar ve işverenler çokça merak ediyor. Hani işin işte tatil, hafta sonu dışarı çıkıp bir kafede oturabiliyor muyuz kısmı da dahil olmak üzere. Bundan fazlası da yine merak ediliyor. Dolayısıyla kapsamlı bir genelge yayınlanmıştır muhtemelen. Şimdi yayında olduğum için tabii açıp inceleyemiyorum ama yarın zaten detayları hep beraber görüyor oluruz. Umarım bu kademeli normalleşme diyebileceğimiz süreçle beraber vaka sayıları tekrar artmaz ve biz de artık eski normalimize doğru bir iki adım daha atma imkanı buluruz diyelim. İngiliz finali vardı. Manchester City ile Chelsea Dragao'da karşılaştılar. Şampiyonlar Ligi finalinde biliyorsunuz aslında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı. Şimdi yine dürüst olalım. Birazcık iğneyi kendimize batıralım. Stadyumu görmüşsünüzdür zaten. Dragao'da eski de bir stat. Yani hangisi sizce futbol stadı? Yani bence bu soru bile birazcık tuhaf kaçtı. Tamam, UEFA buraya organizasyon veriyor ama yani bence oradaki en büyük hikaye 2005'teki Liverpool-Milan maçı. Birazcık da onun yüzü suyu hürmetine diyelim. Bazı karşılaşmalar biliyorsunuz, o maçta Milan ilk yarı 3-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarı 3-3 Liverpool yetişmişti. Sonra maç uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda gol olmayınca penaltılarda Liverpool kupayı 3-0'dan geriden gelip müzesine götürmüştü ve tıktım tıktım doluydu. Ben de o maçtaydım. İşte o stadyuma bir ruh, bir hikaye kazandırdı. Ama bunun dışında hani gerçekten futbol oynamaya hiç elverişli değil. Yani en son orada oynanan birkaç maçta da gördük ki işte ne kadar rüzgar paneli yaparsanız yapın, yerinden, açısından o sahanın içerisine o rüzgar giriyor ve futbolu ciddi olumsuz etkiliyor. Yani zemin nasıl bir parametre ise, işte sahayı sınırlayan çizgiler nasıl bir etkense, aynı şekilde doğa olayları da bir parametre. Yani stadın yüksekliği, açısı, ne kadar rüzgar alıp almadığı da oyun kalitesine direkt etki eden faktörlerden bir tanesi. Hepsinden ziyade tribünler çok uzak sahaya. Yani bir finali bence oraya alıyor olmamız bile iyiydi. Keşke daha işte Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ya da Samiyen'de, hani bir yerde oynansa bu karşılaşma, ya da Trabzon'da oynansa, ya da işte Bursa'da oynansa bence daha iyi bir futbol stadı. Kapasiteyle ilgili tabii bir konu olabilir ama bu pandemi şartlarında, gerçi bize verecekler mi bilmiyoruz, tekrar verirlerse de pandemi şartları geçtikten sonra verirler. O durumda tabii daha çok maç günü gelir ortaya çıkmış olur. Ama bu hani maç günü gelirinden de ziyade, hani baktığınızda bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. İşte Stadio Dragao'da o atmosfer fazlasıyla vardı. Ben gerçekten seyircili şekilde Dragao'da bu maçı takip ediyor olmak bu anlamda göze de hitap etti. Maçtan önce Manchester City çok favori gösterildi. Yani bu maçı hani birkaç tane işte Genco Boran ve birkaç özellikle o çok Chelsea tarafını tuttuğu için net söyleyebilirim. Ama onun dışında genel olarak hani sadece işte bahis yorumcularında değil, hani genel olarak spor severlerin çoğu Manchester City'nin daha güçlü olduğunu, bu kupayı alabileceğini düşüncesindeydi. Ama gelin görün ki aslında istatistik bize başka bir şey de söylüyordu. Tabii ki Manchester City ile Chelsea arasındaki hani karşılaşmalara baktığımda bir denge görüyoruz. Chelsea'nin bir adım daha önde oldu. Yani yine de bir fikir veriyor. Yani tarihinde Chelsea Manchester City daha çok mağlup etmiş. Yani Manchester City birazcık da satın alındıktan sonra, stadyum değiştirdikten sonra hani vites yükseltip çok ciddi yatırımlarla bugüne gelen bir takım. Chelsea'de de benzer bir süreç olmuştu ama daha öncesinde Londra ekibi yine de bir 10 sene gerisine, 15 sene gerisine, yani 2000'li yılların öncesine baktığımızda Chelsea bir adım daha öndeydi. Bir de şöyle bir enteresan durum var. Chelsea hem Premier Lig'de biri içeride biri dışarıda olmak kaydıyla hem FA Cup'ta bu sezon 4 kere İngiltere'de karşılaştığı rakibini 3'ünü kazanmıştı. Bir tanesinde de mağlup olmuştu. O da deplasmanda 2-1. Aslında bir yani aralarında bu Şampiyonlar Ligi finalinden önceki son 3 karşılaşmanın 3'ünde kendi aralarında Chelsea kazanmıştı. Bu zaten bence çok ciddi bir mesajdı. Hani bir şekilde Tuchel her ne olursa olsun Manchester City'yi geçmeyi başarmış. Tamam 3'ü de belki kendi sahasındaydı. Hiç önemli değil. Çünkü seyirci avantajı yok. Bu sezon en azından öyleydi. Dolayısıyla bu maçta ben böyle çok favori Manchester City'ci değildim. Ama bir beraberlik bekliyordum. Daha çok uzatmalara gidecek bir final bekliyordum. Ama Chelsea ilk yarının sonuna doğru attığı güzel golle 1-0 kazanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı. Bu Thomas Tuchel'in kariyerindeki ilk Avrupa Kupası oldu onun anlamında. Yani kendisi açısından çok kıymetli tabii ki. Guardiola'nın da Şampiyonlar Ligi kupası hasreti 10 yıla çıkmış oldu. Chelsea 2011-2012 yılında zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Tekrar bu kupayı müzesine götürdü. Bu da aslında Chelsea'yi uluslararası futbol arenasında ilk 8'e ilk 10'a yazdıracak performans. Yani ortalama 10 yılda bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabiliyor olmak bence Chelsea için sürdürülebilir bir başarının göstergesi. Çünkü orada çok aday var, yani İspanya'dan adaylar var. Kendi işte kendi ülkesinden yani İngiltere'den kuvvetli adaylar var. İşte Fransa'dan var, Almanya'dan var, İtalya'dan var. Şimdi böyle bakınca tabii yani 10 yılda bir çok seyrek bir performans gibi görünmekle beraber Chelsea ölçeğindeki bir takım için diyeyim beklentiler bakımından bence tatmin edici bir dışarıdan bakıldığında sonuç ve başarı diyebiliriz. Evet, Manchester City tarafında tabii ciddi üzüntü oldu pek çok oyuncu. Yani tarihinde ilk defa finale çıktı. Hani ilk defa finale çıkan takımlarla alakalı bir istatistik var. Hani çoğunlukla kupaya gidemiyor. Birazcık tecrübe de istiyor tabii. Bu kurumsal hafıza da istiyor ama Manchester City çok uzun süredir ciddi yatırımlar yapılan bir proje takımı ve bu projenin belki de en büyük başarı kriteri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, ama o bir türlü geçtiğimiz yıllarda gelmedi. Chelsea de bu arada tarihinde 3. kez final oynamış oldu. Ve bunda da 2. kez kupayı kazanan oldu. Tabii pek çok fotoğraf paylaşıldı. 2011-2012 sezonunda Drogba'nın kupayla koştuğu bir fotoğraf yine daha çok Galatasaraylılar tarafından ve Chelsea'liler tarafından da tabii çokça paylaşıldı global anlamda. Dediğim gibi Tuchel'in Avrupa'daki ilk kupası oldu. Eğer devam ederse de sanıyorum daha ilerleyen zamanlarda başka kupaları da olacak. Kevin De Bruyne'nin tabii 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması da maçı belki etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Hani oyunda olduğu dönemde de zaman zaman saman alevi gibi böyle parlamalar ve patlamalar yaşayan bir performans ortaya koydu. Ama skoru değiştirebilecek böyle çok net bir oyunda yoktu De Bruyne'nin. Şu bana tabii biraz garip geldi. Yine bu sezon çok az tercih edilen Sergio Agüero işler zora girdiğinde sanıyorum 77 veya 78. dakikada, yani son 12-13 dakikada yine oyuna alındı. Orada tabii hani net bir golcü ki bugün Barcelona'ya gitti. Neuer Kamp'ta imzayı attı ve çimlere çıktı. Ama Agüero yine maçın evet 77. dakikasındaymış. Son çare olarak sahaya sürüldü ama o da etkili bir performans ortaya koyamadı. Aslında Chelsea daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Bence Manchester City gerekli saha içi isyanı sağlayamadı. Birazcık da aslında Guardiola'nın çıkardığı kadro böyle maçı baştan koparmaya dönük bir kadroydu ve ilk yarım saat aslında bir Manchester City'nin üstünlüğünden bahsedebiliriz. Ama o esnada gol gelmeyince sonrasında Chelsea kontra ataklarla Manchester City kalesini tehdit etmeye başladı. Bunlardan bir tanesinde de zaten gol gelince oradan sonra o kriz bence yönetilemedi. Ciddi bir panik içerisinde oynadı Manchester City. Kalan ilk yarının kalan az dakikasını, ikinci yarıda da çok değişen bir şey olmadı. İşte Sterling çıktı, Bernardo Silva çıktı, Kevin De Bruyne çıktı. Yerlerine Fernandinho, Gabriel Jesus ve Sergio Aguero girdi. Şimdi böyle baktığınız zaman çok iyi bir kadro aslında. Yani tek tek bakıldığında Chelsea'nin kadrosundan daha pahalı ve kağıt üzerinde daha iyi bir, daha kuvvetli bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunda bunu söylersek yanlış bir şey yapmış olmayız. Bir konsol oyunu düşün, orada muhtemelen Manchester City'yi alan, Chelsea'yi alan aynı kalitede oynadıklarını düşünelim oyuncuların. City'yi alan daha avantajlı olur. Ama futbol böyle bir oyun değil. Ciddi bir Kante performansı vardı ki Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren bu maçın net kahramanı Kante'ydi. Hem bizim yerli basınımızda hem de yurt dışında bu konu çokça dile getirildi. Türkiye'de var Chelsea taraftarları biliyorum. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi de Chelsea taraftarı. Kendisini ve ülkemizde de Chelsea'yi tutan artık ne sayıdaysa bütün varsa dinleyicimiz, onları da tebrik etmiş olalım şampiyonlukları için. Diyelim ve bu bahsi kapatalım. Yine çok haberimiz var. Ali Koç'a rakip çıktı. Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adayı olduğunu bugün açıkladı. 5-6 Haziran'da yapılmayacak muhtemelen. Çoğunluk sağlanamayacak. 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı. Burada aslında işte o seçimin başka türlü bir terminolojisi. Seçim yapılacak. Ali Koç'un hiç rakibi yoktu. Ama Erdoğan Yeşilyurt adaylığını açıkladı. Adaylığıyla beraber açıklama da yaptı. Şöyle, onu da dile getirmiş olalım. Onun da söz hakkını buradan kendisine sağlamış olalım. Erdoğan Yeşilyurt'un Fenerbahçe başkan adayı kendi ağzından açıklamasına bakalım. Ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir, stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm. Fenerbahçe sahipsiz değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde göremeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme, ayrışma, kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız. Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde göremeyeceksiniz. Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe Kongresi'nde sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisi altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz. Fenerbahçe'ye gerçek anlamda hizmet etmiş herhangi bir değerimize camia içinde gözüken çıkar odaklı toplulukların itibar suikastları yapmasına izin vermeyecek kudretli bir yönetim olacağız. Kendi çıktığı yoldan sapmayan, fikirlerini yolda değiştirmeyen, kendi doğrularına inanan ve bu yolun sonunda da sonuç ne olursa olsun kongrenin karşısına geçip hesap verecek güvenli ve güçlü bir yönetim kuracağız demiş. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda ekranlarda esip gürleyen, süslü ve iddialı sloganlar sarf eden değil, arka planda işi bitiren, sonuç odaklı, vaatleri icraata dönüştürebilen güçlü bir yönetim olacağız. Kişisel ideallerini gerçekleştirmek isteyen değil, hangi konu olursa olsun mevcut konjonktüre uygun olarak Fenerbahçe'nin çıkarlarını koruyabilen bir yönetim olacağız demiş. Son olarak da Fenerbahçe'nin bütün ilişkilerinde ve eylemlerinde istikrarlı bir duruş ve Fenerbahçe'nin örf, adet ve geleneklerine uygun bir tavır dışındaki her şeyi reddediyoruz. Bu sebeple 2021 yılı Fenerbahçe Spor Kulübü seçimli olağan kongresinde başkanlığa adayız. Eyüp Yeşil Yurt şeklinde yazılı bir açıklama yapmış. Biz de netice itibariyle belki de seçilme ihtimali çok çok düşük, yani yok denecek kadar az, mucizelere bağlı, ama ona rağmen çıkıp belki de bu eleştiriler kamuoyuna yansıyabilsin diye sadece başkan olmuş, başkan adayı olmuş Eyüp Yeşilyurt'un vermek istediği mesajı da buradan hem Fenerbahçelilere hem de tüm spor severlere duyurmuş olduk. Tabi medyada kendisiyle alakalı bir takım haberler de çıktı Eyüp Yeşilyurt'la alakalı. Yani kim olduğu, ne işle uğraştığı gibi kendisi de zaten kendisinden bahsetmiş. Dolayısıyla artık hani onun üzerine daha da fazla bir şey söylemiş olmayalım. Aytaç Kara Kasımpaşa'ya veda etti. Açıklaması bunu da sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü bir, daha doğrusu fotoğraflı bir paylaşımda açıklamış. Galatasaray'la anlaşıldığı söyleniyor. Ve dediğim gibi yayının başında da bu böyle bir tevatür olmanın dışında artık netleşmiş bir haber gibi. Artık burada imza bekleniyor. Galatasaray'a faydalı olabilecek oyunculardan bir tanesi bence. Ki 28 yaşında, yani yaş olarak da bence doğru bir yaşta. Hani Galatasaray'da ilk 11'de oynayabilir eğer performansını geliştirebilirse. Değilse çok kuvvetli bir yedek bence Galatasaray için pozitif bir hareket diye düşünüyorum. Antalya Spor'da başkan değişikliği olduğunu söylemiştim. Mustafa Yılmaz'ın yerine Aziz Çetin başkanlığa seçildi. Tabii sezon başında Ali Şafak Öztürk görevinden ayrılmıştı. Kulüp başkanlığında 3 ay boyunca Mustafa Yılmaz yapmıştı. Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı biliyorsunuz ve Beşiktaş'a mağlup oldu ama finalisti. Ama sezonda 14. sırada bitirdi. Yani Antalya Spor tabii sezonu 14. sırada bitirmek Antalya Spor için bir başarısızlık olarak adedilebilecek bir sonuç. Ama bunun beraberinde tabii Ersun Yanal döneminden sonra birazcık daha toparlandı ve orada da en azından Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkabilmiş oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya da bakalım. Antalya Spor AŞ Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla ve Epi konuk tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Avukat Aziz Çetin Antalya Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu yerine Sami Güral'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve AS Başkan Sabri Gürel'in başkan vekili olarak görev almasına, yönetim kurulu üyemiz Ramazan Karabulut'un da AS Başkanlığa getirilmesine karar verilmiştir diye kamuoyuna duyurulur şeklinde Antalya Spor resmi hesaplarından bu açıklama yapılmış. İşte önümüzdeki sezon yine bence lige renk katacak takımlardan bir tanesi. Antalya Spor'un jeopolitik bir avantajı da var. Özellikle İzmir, Antalya takımları bu anlamda futbolcularında birazcık işte 32, 31, 33 ya yani bu yaşlarda İstanbul'da büyük takımlarda Avrupa'da oynamış bazı takım oyuncuların tercih ettiği takımlardan bir tanesi oluyor. Çünkü hem sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik olarak sonuçta bir kış da olsa orada bir belli bir sıcaklık oluyor. Hani böyle çok işte kar yağmayan, iklimi sıcak veya ılıman olan, aynı zamanda futbola ilginin çok olduğu, aynı zamanda ailenizle beraber de aslında hem tatil yapıp birkaç sene tatil yapıp birkaç sene futbol oynadığınız bir senaryo. Bu anlamda bazı illerimiz jeopolitik anlamda, yani ülkedeki konumu, iklimi anlamında avantajlı. Antalya Spor'da bunlardan bir tanesi. Bu anlamda çok sayıda iyi oyuncu Antalya Spor'u tercih edebiliyor. İşte böyle bakınca da zaten bu kadronun hakkı ligde 14'lük değildi. Sanıyorum bu seneden de bir dersler çıkarıp önümüzdeki seneye ona göre bir aksiyon planı oluşturulur. Trabzonspor'dan bir borç açıklaması geldi. Yani borçlarının yeniden yapılandırma sürecinin tamamen tamamladığını duyurdu Trabzonspor. Şimdi bankalara kulüplerin borcu var. Bir dinleyicimizle sohbet etmiştik. Hatta işte gelirler giderlerden az olduğu zaman yüksek giderleri tabii birazcık şey yapmak gerekiyor. Hani bir gelire desteklemek gerekiyor. Bu gelirleri işte maç günü gelirlerinden, elde ettiğiniz galibiyetlerden, yayın gelirlerinden, işte başka pazarlama, sponsorluk gelirlerinden elde edemiyorsanız eğer, o zaman bir takım maliyetlerinizi karşılamak için tıpkı bireylerde olduğu gibi kredi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii o zaman da geleceğe dönük olarak bir borçlanmaya girmiş oluyorsunuz. Şimdi kulüplerin sicilleri çok bozuk olduğu için tabii burada bir takım gelirler temlik ediliyor önden. Yani kulüplerin aslında önümüzdeki yıl elde edeceği 100 birim geliri varsa belki, bunu mübalağa ederek söylemiyorum, 60'ı 70'i zaten bugünden harcanmış durumda. Yani geleceğe dönük bu paralar harcanmış durumda. Dolayısıyla banka oradan o taksitleri alıyor ve birazcık aslında devletin de desteğiyle, camiaların da baskısıyla, yani kimseyi kırmamak, üzmemek için bankalar bunu yapılandırıyor tekrar. Ama her bir yapılandırma faiz artışı demek. Yani ana para ve faizin sürekli arttığı bir borçlanma. Yani borcun kendisi kendi içinde zaten siz yapılandırdıkça büyüyor. Hani bireylerde de böyledir. Gidip herhangi bir kredinizi siz şu anda 3 ay ertelemesine başvurabilirsiniz. Muhtemelen kabul olur. Ama sizin günün sonunda ödeyeceğiniz toplam tutar değişmiş olur. O 3 aylık vade, yani o 3 ay öteye itmek o kadar yüklü bir parayı size bir maliyete neden olur. O da aylık taksitlere bölünür. İşte böyle böyle her ay taksitleri büyüyor kulüplerin. Bakalım ne demiş şirketimizin Ziraat Bankası, Halk Bankası, Deniz Bank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2020 tarihli finansal yeniden yapılanma sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğu yeniden yapılandırılması 31 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır dendi. Evet, yani sevinebildiğimiz şey ekonomik anlamda bu oluyor. Yani yapılandırmaya sevinmiş oluyoruz. Halbuki bu borçların birazcık azalması lazım. Yani bu anlamda şu anda başarılı olan, görece başarılı olan tek kulüp çok ciddi yatırımlar yapmasına rağmen futbol takımına Fenerbahçe gibi görünüyor. Orada da giderin kısıldığı bir senaryo değil, gelirin sponsorluklarla ve anlaşmalarla artırıldığı bir senaryo izliyoruz. Yine bunda, bu da bireylerde böyle. İki şekilde tasarruf elde edebilir ya da ekonomimizi düzeltebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi giderinizi azaltmak, bir diğeri gelirinizi artırmak. Eğer her ikisini birden yapabiliyorsanız zaten hiçbir problem yok. Ama genelde gelir artınca gider de artar. Bizim kulüplerde bu şekilde yönetilir. Ama tabii bu şekilde, yani her geçen ay, her geçen yıl borcun büyüdüğü, bunun beraberinde beklenen sportif başarıların da gelmediği, bütün kulüplerimiz için söylüyorum, Avrupa tarafı en azından öyle, bir senaryo izliyoruz ve sürekli devletten ricacı oluyorlar. Hani bizim şu işimizi bir halledebilir misiniz? Biz bunu ödeyemeyecek duruma geldik diye. Dinleyicimiz çok güzel söyledi. Hani bu nasıl yönetilemezdi? İşte bu da yönetilebilir. Altın Ordu gibi bir altyapı kurarsınız. Çok daha düşük maliyetle. Orada hem takımınız için katkı alırsınız birkaç oyuncudan. Sonra onları parlattıktan sonra da tıpkı Altın Ordu'nun yaptığı gibi yurt dışına ihraç edersiniz. Oradan ciddi paralar da kazanırsınız. Yani bunu yapan Avrupa'da da Ajax gibi, Bayern Münih gibi, Borussia Dortmund gibi, Arsenal gibi kuvvetli altyapılar var. Bunlar yapılamaz şeyler değil, yeter ki istensin. İşte umarım olur. Abdullah Avcı'nın bir röportajında dinlemiştim. Bir de küçük makale gibi böyle yazısı vardı, orada okumuştum. Onun altyapıyla alakalı düzenli bir takım altyapı hocasıyla görüşmeleri, o işin içinde olması, antrenmanları takip etmesi gibi bir takım çalışmaları vardı. Eğer zamanı olursa bence orada da başarılı işlere imza atabilir bu anlamda diye düşünüyorum. Agüero, yurt dışına geçelim. Az önce bahsetmiştik. City'de gerçekten parmak ısırtan bir performans ortaya koydu. Bugün zamanımız dar ama belki ilerleyen günlerde detaylı şekilde buna da bakarız. Ama artık Barcelona'ya geldi. Böyle işte Barcelona formasıyla şu an Agüero'ya bakıyorum. Ve bir garipsiyorum. Böyle sanki olmadı. Çok özdeşleşmişti gerçekten Manchester City ile. Ama artık Barcelona için ter dökecek. Bence net başarılı da olur. Gayet mutlu görünüyor. Hani vücut dili bize bunu söylüyor. Tabii İngiltere'den İspanya'ya gelmek Tabii geldiği yer Barcelona ama çok alışık. Acaba işte orada bir oryantasyon problemi yaşar mı yaşamaz mı bilmiyoruz. Ama netice itibariyle Agüero'dan bahsediyoruz. Sanıyorum en az bir 3 yıl daha Barcelona için ter döküp başarılı da olacaktır diye tahmin ediyorum. Mesajlarınızı bir yandan kontrol edeyim. Yayına aktaramadığım bir mesaj kalsın istemiyorum. Çünkü bazen bazı alanları kontrol etmek çok kolay olmayabiliyor. Özellikle özelden gelen mesajlar kaçabiliyor. Evet, Cüneyt Yol. Hayırlı geceler abi. Ben Cüneyt. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyorum. Kocaeli kazasında ilgili biri düştü dedim. Yanlış konuştum. Kusura bakmayın. Bir de sevinçliyim biliyorsunuz. Restoranlar çalışıyor çok şükür. 7 aydır ev hanımı oldum demiş. Evet, bizi gülümsetti. Evet, mesajınızı da okumuş olduk. Sonra da mesaj atmış okuyabildiğiniz bir mesajı diye yayında okudum. Sizin verdiğiniz bilgide bir yanlışlık yoktu. Oyunculardan bir tanesi düştü. Ben de paylaştım sosyal medya hesabımda. Hatta düştüğü anın görüntüleri de var. Siz belki iki kişi mi düştü demiştiniz. Hani olabilir. Çok problem değil. Dinleyicimiz biliyorsunuz Kocaelispor Sakaryaspor maçından sonra Kocaelispor kafilesini taşıyan üstü açık otobüs işte İzmit merkeze gelirken bir alt geçitin altından geçiyor. Ama otobüs çok yüksek olduğu için ve üstünde korumalı olmadığı için oyuncuların hepsi eğiliyor, siper alıyor. Orada işte kupayla beraber bir oyuncu maalesef düşüyor ama çok ciddi bir rahatsızlığı yok çok şükür ki. Yani görüntüleri ilk görünce korktum, yani orada tıraşlayabilirdi, Allah korusun. Çok dikkatli olmak lazım. Dinleyicimiz de işte bu haberi bize sanıyorum dinleyicimiz verdi. Henüz basına bile yansımamışken gibiydi. Sonrasında zaten her yerde haberler çıktı. Bir muhabir gibi bize haber vermişti kendisine de bu anlamda. Hızlı davranıp Radyo Spor dinleyicilerini herkesten hızlı bilgilendirdiği için kutlamış ve teşekkür etmiş olalım. Onun dışında gelen özel mesajlar olmuş yayında okumazsanız diye. Başına yazdığınız zaman iyi oluyor. Geçen gün bir dinleyicimize mahcup oldum. Uzun bir şeyler yazmış okudum. En sonunda bunu size özel yazdım okumazsanız sevinirim yazıyordu. Ama sonunda tabii önden okuyup sonra hani anlık olduğu için bunlar, onu yönetmek çok kolay olmayabiliyor. Son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe İngiliz The Sun gazetesinin gerçekleştirdiği ankete göre en iyi kulüp logoları anlamında ilk ona girmişler. Burada da Fenerbahçe aldı 76.400 oyla, Beşiktaş da aldı 34.400 oyla dördüncü olmuş. Fenerbahçe kaçıncıydı? Beşinci olmuş. Tabii bu şöyle, bence bu yeterince duyulmamış. Yani bu Türkiye'de sosyal medyada tabii bambaşka gündemler ve yoğunluklar var. Eğer onlar olmasa da bu Türkiye'de duyulsaydı zaten Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor muhtemelen kendiliğinden zaten şey olurdu. İlk 5'e girerdi 3'ü birden. Çünkü bakıyorum Casablanca Fas 3,5 milyonluk bir oy almış. Logosu çok güzel diye. Bakıyorum kötü değil ama. Yani bu tabii yani estetisyenlere, güzel sanatçılara falan sorulmalı. Yani çünkü kişilere sorarsanız herkes kendi takımın logosunu seçecektir. Bence Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlar bunu bir şekilde duymuş ama Galatasaraylılar bunu duymamış. Ya da az duymuş, eğer duysaymış. Biz bu tarz uluslararası anketler, yani Ozan Kabak sürekli Liverpool'da haftanın 11'ine seçiliyor. Seçimi kim yaptı? Taraftarlar. Bir bakıyorsunuz inanılmaz Türk oyu böyle. Haftanın yıldızı, haftanın yıldızı diye. Tamam, Ozan Kabak kötü değil ama hani bazı haftalarda da böyle artık anket yapmayı bırakacak yani Premier League organizasyon. Çünkü biz oraya gayet dünyada en yoğun sosyal medya kullanan ülkelerden biri olarak milletçe böyle bir temsilcimiz ya da bir şey olduğu zaman bunu bir vatan millet mücadelesi durumuna getirip hemen oraya yüklenip kendi istediğimizi birinci yapabiliyoruz demiş olalım. Bugün de yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Aramalarınız için, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bugün birazcık daha az sohbet etmiş olduk. Yarın daha çok sohbet etmeye çalışırız. Yarın gece 12'de tekrar buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.
Akkuş'la Gece Gündüz Spor sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.